Merhabalar sayın izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Yayınları programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın, Bülent, Gökalp, Kutay ve Onur kardeşlerimizle beraber sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah nasıl
İnşallah,
başlayalım
inşallah.
Onur hocam?
Allah'ın her konuda inşallah kilit bir şekilde yarattığıyla başlayabiliriz. Allah her yerde bize böyle geri dönüşümü olmayan bir şekilde kilit her yerde yaratılışı gösteriyor. Ki Allah'ın yaratmasının böyle olduğunu biz görmüş oluyoruz. Yani yavaş yavaş olabilecek, böyle aşama aşama katlanabilecek bir konu olmadığını buradan tespit etmiş oluyoruz inşallah. Şimdi yutkunma sadece bir küçük bunun bir göstergesi. Yutkunma her gün belki yüzlerce defa insan yutkunuyordur, farkında bile değil. Ama her seferinde aslında bir ölüm tehlikesi atlatıyor insan. O da şu, ciğerin içerisine su veya katı bir parçacık girerse, yani çok ciddi bir reaksiyon oluyor. Devam ederse zaten boğulma hadisesi oluyor ve ölüm hadisesi oluyor. Bunu önlemek için yutak denen bir bölüm var bizim gırtlağımızda. Onun için fonksiyonunu gösteren küçük bir video var. Onunla başlayabiliriz. Bir yiyecek geldiği zaman mesela ağzımızdan bir yiyecek aldığımız zaman şimdi burada bakın normalde şu arka tarafta yutak denen kısım burası. Burası da yemek borusu arkaya doğru giden. Fakat onun paralelinde bir de burada ne var? Soluk borusu var. Bu ikisinin birbirine hiçbir zaman karışmaması lazım. Şimdi yukarıdan normal bir yemek yediğini ve çenesinden sonra bakın şimdi bir çiğneme hadisesi oluyor. Çiğnedikten sonra artık katı yiyecek. Yani tabir caizse ölüm tehlikesi oluşturabilecek madde diyelim. Buradan doğru şimdi aşağı doğru gidecek. Fakat vücutta tam şu kısmında bunu önlemek için bir sistem var. Yutkunma hadisesi şu an oluyor. Oradaki kasların devreye girmesiyle. Tam bu esnada bakın otomatik olarak yutak soluk borusunu kapatıyor. Bu bir otomatik bir anatomi şekli. Yani anatomisi bu şekilde. Yutkunurken orada otomatik olarak da kapağın kapanma söz konusu oluyor. Yani doğal şekli o.
Evet.
Ve daha sonra bakın hiç soluk borusuna ne sıvı ne de katı bir partikül sızmadan devam ediyor. Bittikten sonra tekrar açılıyor. Bu sefer neden? Çünkü bu sefer soluk alamayız. Soluğun yani havanın içeri girmesi lazım. Onun için de tekrar kapanması lazım.
Helal.
Açılması lazım. Sistem mükemmel işliyor. Şimdi bunun bilgisi nerede diye baktığımızda tabii ki genetik bilginin nerede olduğu yazılı. DNA'mızda yazılı. Şimdi evrimciler ne diyor? İhtiyaç duyulan her adım mutasyonla oldu diyor adamlar. Şansla oldu diyor yani. Şans eseri, tesadüfi mantıklı
Evet.
olduğunu söylüyorlar. Şimdi yutkunmanın yani beslenmenin temel bir ihtiyaç. Zaten beslenemezsen ölürsün. Beslenmen için her an böyle cereyan edecek anlık kontrol ve düzene ihtiyacın var. Eğer bir aksaklık olsa boğuluyorsun yine ölüyorsun. Yani beslenme hadisesi olmuyor. O halde senin DNA'nda dış bu vücudunu belirleyen proteinlerde nasıl bir ilim ve düzen var ki? Olması gereken yerde, olması gereken anda hemen oluveriyor. Ve yutkunurken hiç kimse çocukken bile düşünmüyor yani.
Evet.
Acaba soluk borum kaçacak mı
İnşallah
acaba?
tabii.
Evet, ölecek miyim gibi bir şey hiçbir zaman düşünmüyor.
Evet. Burada çok gerçekten çok önemli bir konu bu. Çünkü yani şimdi bu izleyicilerimiz de bizi izliyorlar. Şimdi desek ki tesadüfen tesadüfler bir planlama yapıyor desek ne derler? Mesela tesadüfler bu binayı oluşturdu desek ne kadar komik bir iddia olur değil mi? Bunu herkes normal idrak edebiliyor. Ama tesadüflerin öyle bir şey diyorlar ki tesadüfler önce yokluktan var ediyor. Tesadüfen biliyorsunuz Big Bang'de her şey tesadüfen meydana geldiğini iddia ediyorlar. Sonra bu tesadüfler kendi kendine oluşması imkansız olan on binlerce bilim adamının laboratuvar ortamında yapamadığı ve olmasında gerçekten imkansız olan proteinleri bir araya getiriyorlar. Sonra diğer proteinleri meydana getiriyorlar. Milyarlarca tek bir proteini oluşturuyorlar. Daha sonra diğerlerini oluşturuyorlar. Daha sonra yine tesadüfler diğer proteinleri oluşturduktan sonra ne yapıyorlar? Farklı görevde olan farklı proteinler yapmaya başlıyorlar gene. Ve bunların hepsinin bir görevi var. Sonra yine tesadüfler proteinleri bir amaç olmadığı halde bir araya getirip kapalı bir düzen oluşturuyorlar. Yine bu tesadüfler içine bir bilgi bankosu koyuyor. Bu kapalı sistemin. Yine tesadüfler tesadüfen oluyor. Tesadüfler neyi ortaya koyuyor? Bir güvenlik sistemi oluşturuyor. Sonra içine bir laboratuvar koyuyor. Sonra enerji santralleri oluşturuyor. Ve bunların hepsinin tesadüfen oluyor. Yani bir binayı düşünün. Bu binanın her şeyinin her aşamasının tesadüfen olduğunu düşünün. Ya yani bunu iddia ediyorlar. Sonra bu yetmiyor. Günlük olarak hangi maddelerin ne kadar alınacağını, ne kadar dışarı verileceğini gene tesadüfler meydana getiriyor. Böyle bir sistem kuruyorlar. Sonra milyonlarcası yine tesadüfen çoğalacak bir yapı oluşturuyor. Böylece bu kapalı sistem çoğalmaya başlıyor. Bu da yeterli olmuyor. Burada işte 10 tanesini saydığımız bu düzenin 200 bin farklı ürün için düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tek bir hücrenin içinde 200 bin çeşit farklı ürün üretiliyor. Yani hücreye benzer bir fabrika, yani fabrika gibi düşünün hücreyi. Bu fabrikanın içinde toplu iğneden, değil mi, elektrik şeylerinde, bilgi bankasına, her şeyin üretildiği bir yer ve bu her birisi de her birisinde tesadüfler meydana getiriyor. Söylediğin gibi. İddiaları bu yani. Mesela sonra tesadüfler bu hücrelerin oluşmasını yeterli görmüyor. Bu hücrelerden beyin oluşturuyor ve muhteşem bir sistem. Şu anda bilim dünyasının hayretle izlediği ve kesinlikle yerine yapamayacağı. Yine bu tesadüfler karaciğeri oluşturuyor. İnanılmaz bir kimyasal fabrika. Kimyasal üretim üreten fabrika. Yine bu tesadüfler ne yapıyor? Kalbi oluşturuyor. Yine bu tesadüfler karaciğeri oluşturduktan sonra işte damarları oluşturuyor ve hepsinin birbiriyle bağlantılı bir sistem, kapalı bir sistem oluşturuyorlar. Ya bunu tesadüflerin yaptığını iddia ediyorlar. Daha önemlisi, bundan daha önemlisi, bu canlı olduktan sonra bir enerjiye ihtiyacı var. Dış dünyada buna göre tesadüfen meydana geliyor ve bu meydana gelişinden sonra ne oluyor? Enerjiyi nereden alacak? Güneş diye bir varlık var, değil mi? Yaratılmış gene. Bu güneşteki enerjiyi alması gerekiyor. Fakat güneşteki enerjiyi nasıl alacak? Güneşteki enerjiyi direkt alamıyor. Nasıl alması gerekiyor? Bitkiler olması gerekiyor. Neden? Çünkü fotosentezden o güneşteki enerjiyi ancak dünyadaki canlılar fotosentez yapan bitkiler bunu çevirdikten sonra ya bu bitkileri yiyerek ya da bu bitkileri yiyen hayvanları yiyerek insan bunu alabiliyor. Bu da tesadüfen olacak. Bu da yeterli mi? Bunlar da yeterli değil. Ve dünyadaki bütün canlıları düşünün, kainattaki. Bütün bu canlıların hepsinin birbirinden farklı organizmaları içinde barındıran sistemleri var. Bunlar da zamanla tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Tesadüfler yaptı diyorlar. Şimdi tamam, bunlar çok hoş. Tamam, yani hikaye kitaplarında anlatılırsa çok hoş da bunu çıkıp da bilim adamlarının bize bunları dayatması, işte bu çok korkunç bir şey. Değil mi? Normalde evrimci dediğimiz kişiler bizim bu deli saçmasına inanmamızı bekliyorlar. Ve bunları, değil mi, gece gündüz milyonlarca dolar harcayarak, değil mi, lira harcayarak, kitaplar basarak, bunun hakkında sadece bunun insanlara kabul ettirmek için, değil mi, büyük bir organizasyon yapıyorlar. Ama sonuçta neden başarılı olamayacaklar? Neden? Çünkü Yüce Rabbimizin ayette söylediği gibi, değil mi, onlar gece gündüz Allah yolundan ayır koymuş şeytan, Allah yolundan saptırmak için gece gündüz hileli düzenler kuruyorlar. Ama gece gündüz mallarını harcarlar ve bundan böyle de harcayacaklar diyor. Ama bu onlara iç acısı olacaktır diyor. Gerçekten de bakıyoruz şimdi, araştırdıkları, değil mi, bunu inkar etmek için, tesadüfi kanıtlamak için araştırdıkları her şeyin sonucu neyi gösteriyor bize?
Yaratılışı
gösteriyor. Çünkü her aşamasında bir plan, muhteşem bir düzen var. Hiçbir yerinde bir tesadüfe yer olmayan bir sistem var.
Evet, aksaklık yok.
Aksaklık yok, evet.
Hassaslığa mesela örnek olarak bir tane örnek ben vereyim. Evrimciler tek hücreli canlıları hayatın en böyle ilkel ve ilk canlıları olarak lanse etmeye çalışırlar. Ki mesela Richard Dawkins geçen sene yaptığı bir yarışma başlatmıştı. Hayatın kökenini araştırma konulu bir böyle ödüllü bir yarışmaydı. Birinciye 50 bin dolar veriyorlardı ve çalışma bütçesi de 2 milyon dolardı. Tam rakamı 2 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama diyor not olarak yaratılışçı izahlara yer verilmeyecektir diyor bu çalışmada, evet, diyor. Onun dışında zaten da canlılığın nasıl var olduğu açıklanamayacağına göre bunlar parayla normal eğlenmek için bir bütçe oluşturmuşlar herhalde. Başka bir şey yapmak istiyorlar. Yani bilim dışı başka bir hayat sürmek istiyorlar. Onun için de bütçe oluşturmuşlar. Evrimde bahanesi olmuş bunların. Şimdi en basit olarak görülen beslenmenin hücre bazında olanını şimdi gösterelim. Hücrenin içerisinde büyük partiküller nasıl alınıyor? Şimdi bunun için bir ne kadar büyük detay var? Onu şimdi gösterelim. Nedir? Çok basitçe hücrenin içerisine bakın. Dışarıdan büyük partiküllü bir nesne geldiğinde, burası hücrenin zarı. Endositosis denilen, yani içeriye doğru hücrenin zarıyla yapılan bir işlem. Bunun tersine de egzositosis adı veriliyor. O da hücrenin içinden dışarı doğru büyük partiküller geldiği zaman oluyor. Bakın şimdi burası hücrenin zarı. Hücre ne yapacak? Büyük partikülleri içeri almak istiyor. Normalde küçük olsa hemen hücre zarından geçiyor. Fakat büyük olduğu zaman hücrenin zarında şimdi böyle gördüğümüz gibi bir kesecik oluşuyor. ve tamamen bunu içeri alıyor. Peki elektron mikroskop icat oldu 1980'lerden sonra, artık bunun ne oldu bize? Molekülleri göründü. Bir baktık ki orada çok müthiş bir dünya var. Çok çok ileri derecede bir komplekslik var. Şimdi onu yapan, o partikülü zarla çevirleyen proteinlerin ne olduğu ve nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Şimdi onu izleyelim. Clathrin isimli bir protein var temelinde. Bunun kısa ve ağır ve hafif kolları var. Öyle nitelendiriyorlar. Bu renkli olan, şu an gösterilen kısım kimisi hafif, kimisi ağır zincir olarak nitelendiriliyor. Ara segmentler var. Bakın bu kesecik, kesecik. Yani o içeri giren besin şu an keseye alınmış durumda. Yani kesenin duvarını oluşturan proteinin bir tanesini gördük, clathrin. Onun şu an yüzlercesi birleşerek, emek emek, yani bir binayı oluşturan yüzlerce, binlerce tuğla gibi. Bunu yani dışarıdan yiyecek geldiğini ve onu paketlemeyi aktif edecek olan protein yine kompleksini görüyoruz. Bunun bir tetik mekanizması var. Böyle sanki düğmesine basıldığında oynanabilir gibi. Şimdi gördüğümüz gibi dışarıda, bakın burası hücrenin dışı, burası da içi. Şimdi içinde clathrin proteini hazır olarak bekliyor. Şurada bir tetik mekanizması var. Tık böyle tuzak gibi, kapan gibi veya. Dışarıda da yiyeceği tanıyan reseptörler, algılayıcılar var. Şimdi yiyecek geldiği zaman mesela glikoz, laktoz, şeker molekülü geldi ama büyük bir molekül olduğu belli oldu. O geldiği zaman bakın bununla bir tetik oynayan bir partikül var. Yani Allah'ın şu an yaratma detayını görüyoruz. Bak proteinlerde 3 boyutlu şeklin totalinde oluşan bir tetik sistemi var. Bütün sistem harekete geçtiğinde o clathrinleri birbirine bağlayan, yani çivik gibi, böyle çivik çakan, birbirine tutturan zam gibi veya küçük proteinler de var. Auxilin ve SC70 gibi. Şimdi tetik mekanizması harekete geçti. Büyük vesikül clathrinle çevrelenmeye başladı. Çevrelendikten sonra da görüyor musunuz? HSC70'ler köşelere auxilin de tam ortaya gelecek şekilde tutturuyor. Ve böylece vesikül içerisinde partikül kalıplanmış oluyor. Öyle hiç de basit bir olay değil. Bak hücrenin az önce üstünü gösterdi, şimdi altındayız. Tetik mekanizması ve clathrinler görüyor musunuz? Ortalıkta milyarlarca protein hala hazırda var. Şimdi yukarıdan partikülün geldiğini şu an oradaki reseptör algıladı ve diğer clathrinlere sinyal gönderiyor. Şimdi bu mesela bilinmeyen bir sistem. Hücrenin içerisindeki proteinlerin karanlık bir ortamda ve sıvı içerisinde yüzerken ona gel diyen veya git diyen veya yol gösteren mekanizma bilinmiyor. Bu geçen sene Aralık ayında Amerika'da toplanan Ulusal Hücre Biyolojisi Topluluğu'nun en büyük konuşma konularından bir tanesiydi ve bulan kişi için diyor Nobel ödülü hazır diyor. Yani konunun büyüklüğü o kadar ehemmiyetli ve ciddi bir konu ki Nobel ödülünü almış birisi çıkar ortaya, evet ben buldum sebebi de bu derse, ona buyur diyecekler, ödül zaten hazırdı. Sen, biz de seni bekliyorduk diyecekler, verecekler. O kadar ileri derecede bir konu bu maşallah. Şimdiden keşfi hazır.
Tabii, bu ödülün sahibi kim? Bunu yaratan Allah. Evet, zaten bu maşallah, şu anda şey var, şu anda işliyor. Yani bir hep bunu örneği veriyoruz ama bir sanat galerisine girdiğinizde bu eserlerin oraya tesadüfen geldiğini iddia eder misiniz? İçindeki bütün eserleri bir sanatçı yapmıştır. Biz de dünyaya baktığımızda, kainata baktığımızda ne görüyoruz? Çok açık bir gerçeği görüyoruz. Bütün bunları yaratan üstün bir akıl var. Bu üstün aklın ismi de Allah. Ve biz de bunun kuluyuz. Biz de yaratan. Her an maşallah, yaşamamız için gerekli olan sistemleri, değil mi, çalışır vaziyette tutan, bize rahmetiyle değil mi bunları veren Yüce Rabbimiz Allah. Bu çok açık. Yani bu çok karmaşık bir şey yok işte. Ödül hazır. Ödül maşallah hazır ama senin normalde yapman gereken ne? Mesela sen o sanatçılara ödül veriyorsun. Onu mesela sadece bulana ödül veriyorsun. O sanatçılara da ödül veriyorsun. Mesela diyorsun ki her gün televizyonlarında, her gün gazetelerinde bunlara yer veriyorsun. Değil mi? Vay çok güzel yapmışsınız. Nasıl yaptınız bunu, değil mi? Şeyleriyle konuşuyorsun. Onları onore ediyorsun. Bütün bu kainatı yaratan, bu sistemleri yaratan Allah'ı niye her gün televizyonunda, gazetende, değil mi, adını geçirmiyorsun? İnşallah. Değil mi? Dünyadaki tek konunun bu olması lazım. Bu muhteşem yaratıcıyı, değil mi, övgüyle değil mi anmamız gerekirken, övgüyle tespit etmemiz gerekirken millet de başka şeylerle uğraşıyor. Bakın yani buradaki çarpışıklığı görüyoruz yani. İnsanların bunu muhakeme edememesini, değil mi, Allah'ı bulamamasını, Allah'a yönelememesini, değil mi, Allah'ı hakkıyla takdir edememesini görüyoruz. İnşallah biz öyle olmayacağız. Biz İnşallah. Allah'a kadrini hakkıyla takdir ediyoruz. Bütün bu bilimsel deliller bize neyi gösteriyor?
İnşallah.
Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü gösteriyor.
İnşallah. Dediğin gibi yani nereye baksak mükemmel bir sanat görüyoruz. Allah'ın sanatını görüyoruz. Kusursuzluk var. Muhteşem bir düzen var inşallah. Şimdi tesadüflerden bahsetti biraz önce Gökalp. Yani tesadüfler hiçbir zaman ortaya bir düzen oluşturmazlar, çıkarmazlar. Sadece bir karmaşa meydana getirirler değil mi? Tesadüfen ortaya bir şey attığında bundan bir düzen çıkmasını kimse beklememesi lazım. Yani biraz önce mesela kabaca Gökalp şeyden bahsetti. Yani amino asit oluşacak, protein oluşacak, hücre oluşacak, işte canlı oluşacak. Bunlar hep sırasıyla tesadüfen oluşacak diye anlattı ama zaten bunların sırasıyla olması mümkün değil. Hepsinin bir anda var olması gerekiyor. Biz bunu biliyoruz.
Tabii. Yoksa yani
hepsi aynı anda olması gerekiyor ki hücre, işte diğer organlardan bahsetti. Daha sonra dış yüzeye baktık, dünyamıza baktık. Oradaki dengelerin de, kusursuz düzenin de aynı anda var olması gerekiyor ki zaten o anlattığı tesadüflerle ortaya çıktığını iddia ettikleri canlılar yaşayabilsinler. Tabii. Yani sırasıyla bunların ortaya çıkması da mümkün değil. Hadi tesadüfen olduğunu varsaysan dahi sırasıyla mümkün değil. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Evet, yoktan var olması gerekiyor. Olması. Değil mi inşallah? Yani sadece canlılar değil, dediğimiz gibi işte dünyanın özelliklerinin şu anda olduğu gibi aynı anda var olması gerekiyor. Tabii. İşte güneş sisteminin olması gerekiyor, uydusunun olması gerekiyor, diğer gezegenlerin olması gerekiyor. Yani evrenin var olması gerekiyor ve şu andaki haliyle kusursuz bir şekilde var olması gerekiyor. Bu Allah'ın muhteşem sanatını bize Maşallah. Gösteriyor gerçekten. Yani tesadüfe hiçbir şekilde yer olmadığını biz zaten görüyoruz. Bunu dediğin gibi aslında evrimciler de görüyorlar. Nereye baksalar, tek bir resimden örnek verdin. O resmi gören kişi sanatçısını arıyorsa, bulmaya çalışıyorsa, değil mi insanlar da bu kusursuz düzenin, dengenin, sanatın sahibini bulmaları gerekiyor. O da çok açık inşallah. Kendini gösteriyor bize sürekli. Tabii. Yüce Rabbimiz Allah.
Tabii. İnşallah. Sanatçı inşallah. Yani sanatçıyı görmesen de onu bir sanatçının yaptığını da bilirsin ayrıca. Yani bunun böyle ben görmüyorum. Zaten o sanatçıyı gösteriyor. İnşallah. Sanatçının kendisini. Allah da bize Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor zaten.
Eyvallah.
Değil mi? Böyle her yerde değil mi? Allah'ı görebiliyoruz inşallah. Nerede görsek. Her yerde bir düzen, muhteşem bir intizam var. Evet. Bunun da bir sahibi var inşallah.
Maşallah. Gece, gündüz gece bu değil mi? Yalanı anlatan insanların da, tesadüfen oluştuğunu anlatan insanların da bunu ideolojik sebeplerden dolayı yaptığını anlıyoruz değil mi? Bir mesela teröre hizmet etmesi için, başka bir kötülüğe hizmet etmesi için yaptığını, ideolojik olarak yaptığını dinsizliğe. Bunu anlıyoruz ve dinsizliğe. Çünkü bilim adamlarına baktığımızda açıklamalarına çoğu bilim adamı değil mi? Uzun yıllar araştırma yapmış, aklı şuuru yerinde diğer insanlar gibi bilim adamları da açıklamaları var. Mesela Fred Hoyle diyor ki tesadüfler sonucu. Canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle, bakın tam senin dediğin gibi hocam, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur diyor.
Evet, maşallah.
Diğer birkaç alıntı aktarayım. Alexander Oparin mesela ünlü bilim adamı şöyle söylüyor. Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Çünkü hiçbir evrimci bunu açıklayamadığı için.
Çok önemli bir şey söylemiş. Evrim teorisinin tümünü içine alan. Bugünkü evrimciler ne diyor? İlk hücrenin oluşumu evrimin dışında bir konudur diyor. Niye? İşinize gelmiyordu ondan. Açıklayamıyorsunuz da ondan. Bak ta Alexander Oparin, Darwin'in zamanından teoriyi kuran adam bunlar. Savunan ilk savunucuları bunlar. 1900'lü yılların başında. Biz teoriyi kuran, ortaya atan adama mı inanacağız? Sana mı inanacağız?
Yani. Evet, tabii. Bir de başka mesela başka bilim adamı Fransız bilim adamı Pierre Grasse diyor ki mutasyonların yani bu tesadüfen oluşan şeyler mutasyon sonucunda oluşan tesadüflerin hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır diyor. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmesi gerekiyor. İnanılmaz derecede düşük olasılıktaki sahip olan olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Bakın diyor ki en sonunda hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur ancak bilim bunun içine dahil edilmemelidir diyor. Evet. Gerçekten de tamam hayal çok güzel anlatıyorsunuz da gerçek bu değil ki. Bilimin bize gösterdiği gerçek ne? Hiçbir şeklinde hiçbir aşamasında tesadüfe yer yok.
Evet.
Demek ki evrim teorisi burada.
İnşallah.
Tarihe gömülmüş oluyor. Evet,
canlıların yavaş yavaş gelişemediği gibi Bülent Hocam biraz önce söylediği gibi canlılık ekosistemleri de yavaş yavaş gelişemiyor. Tabii. Yani mesela bir canlı oluştu. Her canlının beslendiği başka bir canlı var mutlaka. Ekosistem var. Siz oradan mesela tek bir canlıyı bile çekseniz onun beslendiği canlı bütün her yeri sarmaya başlıyor. Yani şu anda mesela sinekler belki en çok üreyen canlılardan bir tanesi. Ama sinekle beslenen çok fazla canlı var. Siz eğer o beslenme yollarını durdurursanız çok kısa bir süre içerisinde zaten dünya sinekle kaplanıyor. Yani evet. Bir hafta içerisinde falan artık yürüyemez hale geliyoruz. Düşünün yani.
Benzeri sistemler kurmaya çalışıyorlar değil mi Akın Hocam?
Evet. Ekolojik sistemler. Evet. Diye bir deney yaptılar hatta onunla ilgili. Bayağı bir felaketle sonuçlandı. Her yeri işte fareler bastı falan. O da başarısızlıkla sonuçlandı. Ekosistemin de bir anda yaratılıyor olması gerekiyor. Tabii. Mesela bir canlı yaratılacak. Onun beslendiği canlı da yaratılacak. Ama bununla beslenen canlı da yaratılması gerekiyor. Yani onun sürekli devir daim halinde olması lazım. Bilimsel sonuçta zaten bize bunu gösteriyor. Güzel. Kambriyen devrinde 500 milyon yıl önce 505 ile 570 milyonluk yıl önceki dönem arasında zaten 100'e yakın canlı flümunun bir anda oluştuk. Yeryüzü sahnesine çıktığını görüyoruz. Yani darwinistler de zaten bunu kabul ediyorlar. Onlar tabii çok hızlı evrimleşti diyorlar. Öyle bir garip açıklamaları var. Öyle hızlı evrimleşme falan yok. Canlılarda o dönemki canlılara bakıyoruz. Her dönemki gibi hiçbir ataları yok. Mesela trilobite bakıyoruz. Daha önce yaşamış ona benzer bir canlı yok zaten. O dönemdeki bütün canlılara bakıyoruz. Atası yok. Ama ilk hali zaten tüm savunma sistemiyle, işte sindirim sistemiyle, üzerindeki mesela işte dişleri olsun, kabuğu, sert kabuğu olsun, gözleri. Korunma sistemiyle, dediği gibi Bülent Hocam'ın gözleriyle, bütün sistemleriyle zaten var. Hani korunacağı canlı için mesela sonradan korunma sisteminin oluşması lazım evrimci mantığa göre. Ama canlı zaten ilk fosil kaydında zaten bütün her şeyi var. Evet. Yani dolayısıyla bir yavaş gelişme kesinlikle söz konusu değil. İnşallah canlılarda da dünyada da her şeyin bir anda var olduğunu görüyoruz. Yani bunu söyleyince mesela bazı ateistler böyle şey olur mu ya diyor. Mesela böyle bir şefkatli bir tebessümle gülmeye başlıyorlar. Bakın bilim bunu gösteriyor bize.
Tabii olur mu dediği şey zaten evren yoktan yaratılmış. Yani olur mu oldu zaten. Big Bang bunu kanıtladı. Yani İnşallah. Evren yoktan yaratıldı. O yoktan yaratılmanın ardında da 300 milyar galaksi hiç olan bir şey patlıyor. Ve bu patlamanın ardında 300 milyar galaksi ortaya çıkıyor. Ve her bir galakside de 300 milyar yıldız var. E zaten nasıl oluyormuş gördün. Bunu bütün bilim adamları 1989 senesinde kesin kanıtladı. Hatta değil mi bilim dergilerinde de bilim değil mi Allah'ı buldu diye haber yaptılar.
İnşallah.
Niye yaptılar bunu? Evren yoktan yaratıldı. Allah'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de belirdiği ben her şeyi yoktan yarattım sözü gerçek olarak ortaya çıktı. Yani bu zaten yani nasıl oluyor diye bir soruyla ortaya koyacak bir şey yok ki. Zaten bunlar yoktan. O yokluğun içinde biz de vardık.
İnşallah.
Ve bu patlamanın ardından bir düzen olması mümkün mü ya? Normal burada herhangi bir şeyi patlatsak, daha mesela televizyonu patlattık, daha üstün bir teknoloji ortaya çıkar mı? Bozulma, kırılma meydana gelir. Ama bu patlama öyle bir patlama oluyor ki içinde değil mi? Bütün bu sistemlerin olduğu, bütün canlıların her birinin mucizevi özellikleriyle ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da tabii ki yaratılışı gösteriyor.
Bakın maşallah. Evet, Charles Darwin'in çok önemli bir sözü var. Biraz önce Akın Hocam'ın söylediği gibi Kambriyen döneminde ve diğer canlıların vakitlerinde de, yaratılış vakitlerinde ekosistemle beraber, değil mi? Diğer canlılarla beraber olması gerekiyor ki canlılık devam edebilsin. Charles Darwin diyor ki eğer aynı sınıfa ait pek çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu diyor. Türlerin kökeninde sayfa 302'de söylüyor bunu.
Ki öyle olduğunu görüyoruz.
Kambriyen bize Kambriyen döneminde değil mi? Aynı yaşa ait, aynı döneme ait binlerce fosil çıktı. Kambriyen dönemi ismi verildi bu döneme ve birçok canlı filmin o dönemde ortaya çıktığı anlaşıldı. Bu da işte tam Charles Darwin'in söylediği gibi yaşama bir anda birçok canlının, birçok türün yaşama bir anda başlamış olduğunun en net göstergesi.
Abi bir ayet okuyayım. Rad suresi 5. ayette şeytan Allah'a sınırım. Allah şöyle buyuruyor. Eğer şaşıracaksan asıl şaşkınlık konusu onların şöyle söylemeleridir. Biz toprak iken mi, gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? Yani ahirete inanmamak, Allah'a inanmamak zaten anormal, şaşılası bir durum, garip bir durum.
İnşallah.
Esas yani tuhaf olan o yani.
İnşallah.
Halbuki Deccal'in hakim olduğu bu geçtiğimiz bir asır boyunca öyle bir üstün hale geldi ki Deccaliyet, sanki haşa Allah'a inanmak, namaz kılmak değil mi, ibadet yapmak, Kur'an'ın doğru olduğunu söylemek tuhafmış gibi bir imaj ortaya atılmaya çalışıldı. Fakat Allah ayette söyle esas onlara şaşıracaksan diyor yani.
İnşallah.
Darwin yani tesadüf bizi yaptı diyor adam. Darwinizm doğru diyor. Esas sana şaşırıyoruz tabii, yani. Tabii. Bütün bilim dallarına bakıyoruz. Hepsi Allah'ın tarafında. Hepsi Allah'ın çünkü yarattığı şeyler.
İnşallah.
Ve Allah'ın varlığını bize gösteriyor. Biz açıkça bunu söylüyoruz. Tek farkı bu yani. Evet. Mesela bir doktor, bir biyoloji, bir anatomi uzmanı Allah var dediğinde zaten doğal olan ve normal, akla mantığa uygun olanı zaten söylüyordur. Yok, bu evrimle nasıl oldu demek zaten tuhaf bir şey. Tabii. O garip.
Ayette, başka bir ayette diyor ya, Yüce Rabbimiz kovulmuş şeytan Allah'a sınır. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz diye.
İnşallah.
İlk yaratmayı gördünüz, yine de akletmeniz gerekmez mi diyor başka bir ayetinde de. Yani ilk yaratmayı görüyoruz değil mi? Nasıl, nereden, değil mi? Yoktan yaratıldığını görüyoruz. Bütün o sistemlerin değil mi? Yaratıldığını görüyoruz bir anda. Bütün bu hani söyle, bütün her şeyde bunu kanıtlıyor. Bütün deliller de bunu gösteriyor. İnşallah. Bütün deliller bir delil değil, iki delil değil, üç delil değil, trilyon tane delil bize yaratılışı gösteriyor. Değil mi? Allah'ın yaratış sanatını gösteriyor. Ama neye inandırıyorlar insanları? Bunlar tesadüfen oldu.
İnşallah.
Ve tesadüfün de hiçbir akla, değil mi? Yani konuştuğumuz şeyler tesadüfen hiçbir şey oluşmaz. Bunu 5 yaşındaki çocuk bile anlayabiliyor. Ama bunu insanlara dayattılar ve şu anda çoğu insan buna inanıyordu. Ta ki hocamız ortaya çıkıp, değil İnşallah. Mi? Onların bütün bu delillerini yerle bir edene kadar.
Sanat İnşallah. Var mesela, sahibi yok diyor adam. Yani Onur hocamın dediği gibi çok şaşırtıcı bir şey. Yani estetik var mesela, o estetiğin evet. sahibi yok diyor. Teknoloji var, onun da sahibi yok. Ondan sonra altın oran var, hayır sahibi yok. İşte kalbe bakıyoruz mesela. 70 sene boyunca kan pompalıyor. Ya bir kere de bir günde, bir dakikada, birkaç saniyede dinleneyim demiyor mesela. Muhteşem bir teknolojiyle çalışıyor. Sahibi yok, tesadüf diyor. Yani mide var, mükemmel bir öğütme sistemi. Asit salgılıyor mesela. Yiyecekleri paramparça ediyor. Ondan sonra emilim gerçekleşmeye başlıyor. İşte bağırsaklara gidiyor, bağırsaklardan emilim gerçekleşiyor. Bütün mesela ağzımıza yemeği aldığımız zaman orada tükürük zaten hemen parçalamaya başlıyor. İşte yutaktan yemek gidiyor midemize. O sistem içerisinde muhteşem detaylar var. Hiçbir sahibi yok diyor. Mesela vücudumuzda bir de su dengesi var. Ben ondan bahsedeyim biraz. Biz çünkü mesela susuyoruz. Veyahut da işte suya doyabiliyoruz. Yani bunu nasıl oluyor vücutta? Bunda ilgili çalışan hormonlar var tabii. Biraz ondan bahsedelim inşallah. Evet, hormonların düzenlediği su dengesi. Vücudumuzdaki su miktarında gün içinde gerçekleşen en ufak değişiklikleri dahi algılayan sistemler var. Bunların başında beynimizin bir bezelyet tanesi büyüklüğünde olan hipotalamus denen bölümü de geliyor. İnşallah. Hipotalamus kanda su oranı azaldığında bunu hemen algılıyor ve buna yönelik bir önlem olarak beynin hemen altında yer alan 1 santim büyüklüğündeki hipofiz bezi ADH isimli bir hormon salgılıyor. Bakın algılıyor hipotalamus ve buna göre bir hormon salgılattırıyor. Bu hormon kan dolaşımı yolu ile uzun bir yolculuğa çıkıyor ve böbreklere kadar ulaşıyor. Böbreklerde tıpkı bir kilidin bir anahtara uygunluğu gibi tam bu hormona uygun olarak yaratılmış özel alıcılar bulunuyor. Hormon geldiği zaman bu böbreklerdeki özel alıcılara bağlanıyor ve vücudun su dengesiyle ilgili haber veriyor ona. Bilgi aktarımı yapıyor. Hormonlar bu alıcılara ulaştıkları anda böbreklere hemen su tasarrufu düzenine geçilmesini ve su atılımını düzenleyen işte bilgilerle ilgili işte durdurulmasını emrediyor. Eğer hipofiz bezi ve salgıladığı hormonun getirdiği su tüketimini azaltın emrini anlayıp uygulayan böbrek hücreleri olmasaydı susuzluktan ölmemek için günde 15-20 litre su içmek zorunda kalırdık. Yani normalde sürekli bunun işlemin gerçekleşmesi gerekiyor. Veyahut da hiç algılamazdık, hiç içmezdik, dengesini bilemezdik. Ya fazla kaçırırdık, ya az içerdik, vücuda zarar verirdik. Bunu hiçbir zaman bilemezdik ama o vesileyle böbrekler bunu her zaman kontrol ediyor. Bu suyu sürekli olarak dışarı atmamız gerekeceğinden de uyumamız da zaten imkansız hale geliyor. Tabii ne var ki böyle bir sistemin eksiksiz olması da hayatta kalmamız için yeterli değil. Bizim su içmemiz, dahası ne kadar su içmemiz gerektiğini bilmemiz de gerekiyor aynı zamanda. Allah bunun için insanı susama hissiyle birlikte yaratmıştır inşallah. Nas suresi 10. ayette şeytan Allah'a sınırım. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız buyuruyor Allah. Şimdi bakın burada biz çok detaylı bir sistem görüyoruz. Yani bir insanın su içmesi veyahut da yemek yemesiyle ilgili sistem. Yani bu yavaş gelişmelerle olacak bir şey değil. Yani bu insanın var olduğu anda ne kadar acıkacağı, ne kadar susayacağı ile ilgili sürekli bilgi götüren beyne ve insana buna göre hissiyat veren bir sistem olması gerekiyor. Yani yoksa insanın yaşaması mümkün değil. Yoksa ne zaman acıktı, vücudun neye ihtiyacı var, yemeği ne zaman hiç anlayamaz ki bir insan. Ya biz mesela şu an 3 öğün yememiz gerektiğini algılarım sayesinde biliyoruz. Mesela bir insan var, duruyor öyle, acıkma hissi yok mesela. Acıkma hissi diye bir şey yok, canı hiçbir şey istemiyor. Sıfır hissiyat. Bu konuda çünkü beyinde ve vücutta ilgili sistem olmazsa tabii. Bu zaten böyle olur yani, öyle bir şey hissetmez. Adam gitgide ne olacak? Ölür, hayatını kaybeder. Ve hayatını niye kaybettiğini de bilmez. Hiçbir zaman anlayamaz böyle bir şeyin neden olduğunu. Çünkü öyle bir sistemi yok. Acıkma sistemi yok. Veyahut da susanma sistemi yok. Dolayısıyla Allah'ın biz bir anda tüm sistemlerimizle beraber bizi yarattığını görüyoruz. İnşallah. Ve kusursuz bir şekilde.
Birbirini bekleme şeyi yok yani. Evet. Diğerinin birini evet. beklesin. Mesela orada direkt ölümle sonuçlanan olaylar bu. İnşallah. Mesela evet. taş, toprak, suyun, değil mi? Doğa dediğimiz şeyin, değil mi? Bir görmek isteyen bir şey hücre yaratmasının ne anlamı var yani? Veya hisseten, değil mi? Tad alan, zevk alan, müzikten zevk alan. Böyle bir şey mümkün mü yani? Taş, toprak, su diyorsun ki bunlar diyor görmek istedi diyor. Ve önce bir araya geldiler, proteinler oluştular. Sonra tesadüfen oldu. Ve sonra da görmek, böyle bir şey. Sen altıncı bir hissi düşünebiliyor musun? Mesela görmek, duymak ve bunların dışında. Ve birbiriyle iletişime geçiyorlar. Yani bütün bunları düşündüğümüzde, bu anlattığım sistemleri düşündüğümüzde zaten bu çok komik bir iddia yani.
Evet. İnşallah. Burada anahtar kilit uyumu dedi Akın Hocam, değil mi? Hormonu anlatırken. Şimdi orada anahtar kilit derken bizim aklımıza gelen anahtar kilit çok basit bir sistem olmuş oluyor tabii. Oradaki amino asitlerin yani burada tesadüfen oluşmasının imkansızlığını vurgulayalım. Amino asitleri 3 boyutlu dizilimiyle bir anahtar kilit oluyor. Bu mükemmel bir tasarım oluyor maşallah evet. ve her hormonda, her reseptörde bu farklı. Yani mesela 10 amino asit diyelim yan yana geliyor ya da 100 amino asit yan yana geliyor. Onun 3 boyutlu olarak alabileceği kombinasyon sayısı milyonlarla ifade ediliyor zaten. Değil mi? Alabileceği ihtimal sayısı. Hı hı. Tam o olması gereken şekli alıyor 3 boyutlu olarak. Reseptör de o şekilde, tam onu karşılayacak şekilde, birbiriyle tam denk gelecek şekilde ve böylece işte tüm bu hormonlar ve sadece sen bu konuyu anlattın hocam ama diğer vücudumuzdaki bütün insanın büyümesiyle hormonların vesilesiyle olan evet. sistem. İnsan. Ve hepsinde bu 3 boyutlu uyum tam olarak olduğunu görüyoruz.
Ve bu sıralama, bu 3 boyut sistemi hepsi hücre içerisinde zaten kayıtlı ve bütün insanlarda aynı olarak kayıtlı. İnsan. Aynı evet. olarak kayıtlı olmasa doğru çalışmıyor veya insanın ölümüne sebebiyet veriyor. Onu, o kayıtlı olanı okumayı bilen, üretmeyi bilen, mükemmel derecede doğru çalışan, doğru çalışmadığı zaman yaptığı hatalı ürünü yok eden mükemmel bir sistem var. Bunun sonucunda o anahtar kilit sistemi İnşallah. Karşıya çıkıyor ve bir tane anahtar, bir tane kilit yok. Bunların binlercesi var, yüz binlercesi var. Bütün bunların sırayla birbiri ardında çalışmasıyla bütün metabolizma faaliyetlerimiz kusursuz bir biçimde işlemeye devam edebiliyor evet. inşallah. Bu bitkilerde de böyle, hayvanlarda da böyle, bütün canlılarda böyle. Bitkilerdeki bir üreme hormonunun değişmesiyle salgılanmasının zaman değişmesiyle meydana gelen bir konuyu anlatmak istiyorum inşallah. Geçen hafta şundan söz etmiştik. Bitkiler zamanın farkındalar. Biz sabah kalktığımız zaman illaki saate bakmamız gerekiyor. Telefonumuza bakmamız gerekiyor ki ayın hangi gününde, hangi saatinde, zamanında olduğumuzu bilelim. Ama bitkiler bunu hiçbir saatleri, hiçbir mekanik sistemleri olmamasına rağmen kusursuz bir biçimde bütün sene içerisinde biliyorlar. Hem günün saatini ayırt edebiliyorlar. Hem de bulundukları ayı, günü ayırt edebiliyorlar. Bu şekilde çeşitli metabolik faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Mesela yaprak dökümü. Sonbahar geldiği zaman bitkideki, yapraktaki hücreler sonbaharın geldiğini anlıyorlar. Ve bunu bütün hücreler anlıyor. Yani bitkide bir iletişim var. Bitki kendisini kışa hazırlamaya başlıyor. Hepsi aynı anda. Bunun için öncelikle yapraktan vücuduna doğru besinleri çekmeye başlıyor. Bunu yapmasının çok önemli bir sebebi var. Kışın başına gelecekleri biliyor. Bitki bir senelik de olsa, yani daha önce hiç kış görmemiş de olsa, kışın başına gelecekleri biliyor. Bu yapraklarındaki besinleri kaybedeceğini, çetin kış koşullarında yapraklarını kaybedip güçsüzleşeceğini biliyor. Bu yüzden öncesinden önlem alıp yapraklardaki besini depolarına, vücuduna çekiyor. Kış boyunca gelişemeyeceğini bildiği için. Ama bunu bilmesinin imkanı yok. Daha önce bunu tecrübe etmiş olma imkanı yok veya yandaki bitkilerden arkadaşım sen hazırlan gibi alacağı bir komut yok. Burada Allah'ın ilhamı olduğu çok belli inşallah. Daha sonra bitki çekmeye başladıktan sonra besinleri içerisine absis noktası adı verilen bir nokta oluşmaya başlıyor. Yaprakla gövdenin birleştiği noktada. Bu mantarsı bir yapı. Büyüme hormonu azaltıldığı zaman hücreler büyüme hormonu azaldığında bu noktayı oluşturmaya başlıyorlar. Bu da yaprakla gövde arasında, bitki arasında bir duvar, bariyer oluşturmaya başlıyor. Yavaş yavaş yaprağa giden besinler azalıyor. Yaprağın bitkiyle olan ilişkisi azalıyor. Ve sonunda bu noktadan etilen maddesi yayılmasıyla beraber yaprak iyice çürüyor ve toprağa düşüyor. Ve yaprağın toprağa düşmesiyle beraber hiçbir şekilde bu aynı zamanda ziyan da olmuyor. Toprağa gübre olarak, bitkinin kendisine yine besin olarak, mineral olarak geri dönüyor. Şimdi burada çok çok önemli bir zamanlar var. Sonbaharın geldiğini anlıyor. Mantardan absis noktasını oluşturuyor. Absis noktasının oluşmasıyla beraber içerisine alıyor. Etilen gazı salgılıyor, yaprak düşüyor. Ve bunlar gerçekleşirken, ben bunları sözel olarak cümle cümle söylüyorum ama inanılmaz biyokimyasal olaylar gerçekleşiyor. Ve bunların hepsi, bunların olması için gerekli olan her şey yine bitkinin DNA'sında kayıtlı. Evrimciler bu bitkilerin değişmezliğini, bitkilerin birbirine değişmelerini de zaten hiçbir şey açıklamıyorlar ama bunda da çok çok çok fazla sıkışıyorlar. Çünkü bitkiler çok durağan, mutasyona uğramaları diğer canlılara oranla oldukça daha az. Ve geçmişe yönelik çok çok fazla eski fosil kayıtları var.
Doğal seleksiyon zaten.
Doğal yani seleksiyon.
Bir ağaç bir ağacı kovalarken
falan. Bir şey söz konusu değil. Ve milyon kovalarken. Milyonlarca yıldır bu yaprak dökümünün, bu bitkilerdeki mucizevi sistemin var olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da fosil kayıtlarıyla sabit inşallah.
Görün hocam.
Örnek olarak bir çınar yaprağı fosili.
50 milyon Amerika'nın Colorado eyaletinde bulmuş bir çınar yaprağı bu. Damarlarına kadar bak hocamın gösterdiği zaten o yaprak dökülmesini gördüğü çınar ağacının yaprağına ait fosil. Damarlanması bile çok net bir şekilde belli maşallah. Hiçbir değişiklik yok günümüzdeki haline. Maşallah.
Ve bu kadarla da bitmiyor. Yaprağı döktükten sonra yaprağın döküldüğü noktada bir yara meydana geliyor. Bu yarayı tedavi etmek durumunda bitki. Burada da o absis noktası mantarlaşıyor. Üstünü kapatıyor. Tıpkı bizim vücudumuzdaki bir yaranın kabuğu gibi bitkinin içeride o yarayı iyileştirmesini sağlıyor. Yani akıl almaz bir şekilde, akıl almaz demeyelim Allah affetsin, çok mucizevi bir şekilde bitki bir plan yapıyor. Yani bitki yapmıyor tabii, Allah ilham ediyor. Ama bitki bir plan yapmış, hazırlamış. Bunun için gerekli bütün donanıma sahip. Bu donanımı en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Allah'ın ilhamıyla inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Bir de çok estetik. Ben hocam maşallah şu an görüyorum da dökülen yaprağın normalde bir ağacın atığı diyebiliriz. Ama muhteşem renkler var. Evet. Hatta gösteririz daha sonra inşallah.
İnşallah.
Sonbahar yaprakları.
Şimdi evrimcilerin tamam buna cevap, bir de şuna cevap vermesi gerekiyor. Bitkilerde onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bitkilerde kendilerini koruma sistemleri var. Ya bitkilerin içinde birçok sistem var. Bu sistemlerin her biri hiçbirisini tesadüflen olamayacak sistemler. Çok akılcı davranışlar. Ya bitki diyoruz ya, ot yani bitki. Yani hani nerede aklı? Beyin dediğimiz hani insanın düşünmesini sağlayan şey beyindi ya. Bitkilerde bu da yok. O zaman bunu nasıl açıklıyorlar?
İnşallah.
Bakın bitkilerin kendini koruma sistemiyle ilgili şeyden bahsetmek istiyorum. Slide olabilir mi? Neden geldi?
Tam ekran olmuyordu. Biraz.
Tam ekranda şu anda. Bir daha açık kopyayım. Evet. Bakın bitkilerde çeşitli ağaçların koruma sistemleri var. Bak bunlardan çınar ağacı yapraklarından salgıladığı çok özel bir su yardımıyla gövdesinin altındaki toprağı sistemli bir şekilde zehirliyor. Öyle ki bu zehirler sonra toprağın üstünde küçücük bir ot bile yetişmesini engelliyor. En önemlisi de zehirli madde çınar ağacına hiçbir şeyi zararı olmuyor. Bakın bu sistem çok büyük bir... Bak akça ağaçlarında başka bir yöntem var. Zararlılara karşı kullandığı koruma sistemi var. İnsanların ürettikleri böcek öldürücülere benziyor bu. Bakın akça ağacı gövdesinde bol şekerli öz su olmasına rağmen yapraklarına tanen denen bir maddeyi gönderiyor. Tanenli yaprakları yiyen böcekler kurtulmak için hemen daha az tanenli üst yapraklara çıkıyorlar. Oysa üst yapraklarda kuşların en çok uğradıkları yerler ve buraya kaçan böcekler de kuşlar tarafından avlanıyorlar. Bu şekilde kendilerini korumuş oluyor. Bakın şeker ağacı. Akça ağacı bu strateji sayesinde birçok böcekten bu şekilde kurtuluyor. Bakın mısır ve fasulye bitkileri ise düşmanlarını korumak için çok acayip bir yöntem kullanıyorlar. Bakın bunlar da bundan kurtulmak için parazit yaşayan eşek arılarını adeta paralı asker gibi kullanıyorlar. tırtıllar yapraklarına yerleşmeye başladığında özel bir kimyasal salgı salgılıyorlar ve bu bitkiler eşek arılarının bulundukları yere topluyorlar. Bütün eşek arılarını çağırıyorlar. Eşek arıları da larvaları da bitkiye saldırmış olan tırtılların üstlerine bırakırlar ve büyüyen eşek arısı larvaları da tırtılların ölümüne neden olur. Bakın bu bitki beyni bile olmadığı dediğimiz değil mi? Bir varlıktan bahsediyoruz ama muhteşem bir sistem. Eşek arısını tanıyor. Hangi hayvanın nasıl çağıracağını biliyor. Hangisinin kendisinin düşmanı olduğunu biliyor ve bu şekilde bir korunma sistemi
maşallah,
oluşturuyor.
Maşallah.
Bakın maşallah. Orta ve Güney Amerika'da yetişen bir asma bitkisi siyah ve yeşil tırtıllar ve kırmızı kelebekler için çok ideal bir çekici bir yiyecek türü. Ama bu böcekler yavrularının yumurtalardan çıkar çıkmaz bu lezzetli yiyeceklerle beslenmeleri için yumurtalarını asma bitkisinin yapraklarının üzerine bırakırlar. Ancak bu kelebekler yumurtalarını bırakmadan önce asmanın yapraklarını iyice kontrol ederler. Eğer bir başka hayvanın yumurtalarının yerleşmişse oraya, birisi bırakmışsa, aynı bitkinin yapraklarında birden fazla ailenin bireylerinin beslenmesi zor olacağı için orayı tercih etmezler ve boş olan başka yapraklara yöneliyorlar. Bakın asma ne yapıyor biliyor musunuz? Asma bitkisinin bazı cinsleri yaprakların üst kısımlarında yeşil yumrucuklar oluşturuyorlar. Bazı türler ise yaprağının altında bulunan dal ile birleşme yerleri üzerinde kelebeklerin yumurtalarına benzer renkte lekecikler meydana getiriyorlar. Bunu gören tırtıl ve kelebekler başka böceklerin kendilerinden evvel bu yaprakları üzerine yumurtladıklarını zannediyorlar ve bitkiye yumurtlamaktan vazgeçerek kendilerine başka yaprak aramaya başlıyorlar.
Maşallah.
Şimdi bunu bir bitkiden bahsediyoruz. Bütün bunları bir bitkinin düşünüp de bunu kendi bedeninde böyle bir şeyi oluşturma imkanı var mı ya? Veya kimyasal bir salgı oluşturuyor. Düşmanını biliyor. Düşmanı geldiğinde, ona saldırdığında ya yumurta bırakmaya geldiğinde düşmanının düşmanını biliyor ve onları çağıracak kimyasallar üretiyor. Bu hangi akılla, hangi yani bunu ben insan olarak bir kimya profesörü de bunu akledemez. Hadi akletti diyelim. Kendi vücudunda böyle bir şey üretebilir misin sen? Sen akıllı, şuurlu bir insan olarak laboratuvardaki bütün verileri kullanarak, evet, değil mi? Bütün imkanlarını kullanarak böyle bir şey kendi vücudunda yapamazsın.
İnşallah.
Burada çok açık bir şey gösteriyor bize. Her şeyi, değil mi? Bu canlıların kendinden olmadığını, Allah'ın onlara verdiği bu özellik olduğu, Allah'ın
i̇nşallah
aklı olduğunu gösteriyor inşallah.
Her zaman için şundan emin olabiliyoruz. Bitkinin kendi ürettiği hiçbir zaman için insana zarar vermiyor ama işte böceklerden korunmak için kullanılan tarım ilaçları, böceklerden korunması için yapılan genetik değişimler insanda her zaman için bir şüphe bırakıyor. Ne kadar güvenli olduğu söylense de acaba insana bir zarar verir mi? Ama Allah'ın yarattığı korunma mekanizmaları hiçbir zaman bize bir zarar vermiyor. Bu aynı zamanda bize uyumlu yaratıldığını da gösteriyor inşallah.
Maşallah. Az önceki o sonbahar yapraklarına şimdi bakabiliriz.
Maşallah.
Yani şu atık mı diyeceğiz yoksa sanat eseri, bir görsel tablo mu diyeceğiz ki çok tablo vardır.
Elhamdülillah.
Mesela fotoğraf yarışmasından ben o fotoğrafı aldım. Onun fotoğrafını çekip yarışmaya katılıyor mesela.
Maşallah. Maşallah. Allah'ın gösterdiği her görüntü gerçekten bir tablo, bir sanat eseri. Bu renkleri değil mi? Allah yoktan var ediyor ve her ortamda, her mevsimde insanlara mükemmel görüntüler sunuyor inşallah. Maşallah. Yaprağın yani dökülme evet mevsiminde bile bakıyoruz doğaya, muhteşem gözüküyor. İşte bahar geldiğinde yine bakıyoruz çiçekler açtığında muhteşem gözüküyor.
Maşallah.
Yani her maşallah şey insan için Allah böyle bir mükemmellik yaratmış inşallah. Şimdi bir konu var. Şimdi insan yaşaması için tabii beslenmesi gerekiyor. Etrafında ortamların uygun olması gerektiğinden bahsettik. Şimdi bu da büyük bir mucize. İnsan bedenine ihtiyacı olan besinler giriyor ve yabancı besinler, maddeler bunlar vücuduna göre inşallah. Ve insan bunlarla faydalı yönlerini alaraktan hayatını sürdürüyor. Şimdi bu mucize, normalde farz edelim bir kiraz yiyorsun, bir şeftali yiyorsun. Bunlar insan vücuduna faydası olmayabilirdi. Hepsi insan vücuduna zararlı olabilirdi. Allah mükemmel bir şekilde insan vücuduna uygun şekilde bitkiler, meyveler, sebzeler yaratmış. Şimdi biz bunlarla besleniyoruz. Ama Allah şeyi de gösteriyor. Bizim acizliğimizi görmemiz için bunlarla ilgili bazı rahatsızlıklar da gösteriyor. Mesela alerjik rahatsızlıklar. İnsanın bazı sebzelere, meyvelere veya etrafındaki başka canlılara, işte bunlar kıl olabilir, hayvan kılı veya başka bir şeyler olabilir, mikroskopik ufak canlılar olabilir. Vücudu tepki gösterebiliyor. Allah insana bunu da gösteriyor. Ben seni yaratıyorum, var ediyorum ve seni besliyorum. Ama senin yaşantını sürdürmen büyük mucizelere bağlı inşallah. Allah bize bunu gösteriyor. Şimdi alerji denen bir olayı inceleyelim. Alerjik rahatsızlıkları inceleyelim. Nasıl oluştuğuna bakalım inşallah. Ve buradaki büyük mucizeye bakalım. İnşallah. Yani normalde insan değil mi?
Kötü olacağını gösteriyor.
Yani herkes böyle de olabilirdi. Her yediğin şey insan vücuduna zararlı olabilirdi. Çünkü en nihayetinde dışarıdan bir madde geliyor vücuduna. Vücut bunu farklı algılayabilirdi. Zararlı madde olarak algılayabilirdi. Tabii. Biz hiçbir şekilde sağlıklı bir yaşam sürmemiz mümkün olmayabilirdi. Allah böyle de yaratabilirdi. Tabii, normali, gösteriyor.
Tabii normali söylediğin gibi yani normali de böyle olması gerekiyor. Çünkü her şey tesadüfen oldu diyorsun. Tesadüfen olan bir şeyde her şey bozulmuş. Yani zaten birbiriyle uyumlu olmaz ki. Değil İnşallah. Mi? Ona götürür insanı tesadüf.
Darwinist mantığa burada, göre öyle olması lazım normalde dediğin gibi.
Öyle tabii olmadığını yani, gösteriyor söylediğin gibi.
Değil mi? Sen tesadüfen olduysan, dışarıdaki meyve, sebze veya diğer canlılar tesadüfen olduysa niye senin vücuduna bunlar yararlı olsun ki? Yani değil mi? Vücuduna faydalı olacağını o şeftali büyürken nereden bilsin? İşte bir insan olacak tesadüfen, işte ben de oldum, insan vücuduna faydam olsun diye düşünmesi mümkün değil, değil mi? Allah onu özel olarak öyle yaratıyor, insan vücuduna faydalı olacak şekilde. Çok. Ama acizini göstermesi için de bir takım rahatsızlıklar da yaratmış. Ben böyle de yapabilirdim diyor senin vücudunu, böyle de yaratabilirdim. Tamam. Hiç yediğin hiçbir şeyden sen faydalanamazdın, yarar göremezdin. Onu da Allah belirtmiş oluyor inşallah.
Çok kısa başlamadan önce belirteceğim şeyi söyleyeyim. Evrimcilere siz kalkıp da ya bu meyveler nedir yani bu ağacı bu zarar veriyor normalde meyve yani. Normal bütün besinini alıyor ağacın. Nedir bu meyvelerin açıklaması dediğimiz zaman zaten kendi türünü devam etmesi için tohuma ihtiyacı var diyor. Yani meyveleri tohum olarak görüyor Darwinistler. Bakın yani Allah'ın bize verdiği onca binler, on binler hesabıyla çeşit çeşit meyveler, sebzeleri ya bir Darwinist'e sorduğunuz zaman ya biz onu mesela yerken çok zevk alıyoruz değil mi? Evet. Mesela bir erik olsun, işte bir vişne, değil mi? Şeftali, maşallah. Hepsi birbirinden güzel böyle. Elhamdülillah Allah ne güzel yaratmış. Tam ağzımızın tadına göre yaratmış diyoruz. Darwinist onu yerken tohum yiyor. Tohum bu diyor yani.
Bir de yiyoruz o mesela diyor, vücuda ihtiyacı diyor. Olan bütün besinleri alıyorsun ondan. Eğer maşallah. O olmasa vücutta aksaklıklar başlıyor. Ha. Yani maşallah. Sadece tohum olmadığını da görüyor evet. Da yani. Yani onların evet. Eksikliği durumunda, vitaminden eksiklik durumunda değil mi? Çeşitli maşallah. Şeyler oluşuyor, hastalıklar oluşuyor.
Evet. O kadar kendisini yani. Sıkıntıya sokan bir ifade aslında. Çünkü evet. Devamlı vicdanıyla çatışmış oluyor.
Tabii.
Yani her ifadesi vicdanına karşı söylediği bir şey oluyor. Vicdanın karşısında bir şey oluyor. O da muazzam rahatsızlık meydana getiriyor.
Evet. Yani nankörlük öde yani. Sürekli nimetlerden uzaklaştırıyor dediğin gibi hocam. Yani güzel bir araba olsa, ev olsa Allah'ın sanatı olarak biz görüyoruz yine İnşallah. Onu. Onu bir bozulacak, kısa zamanda eskiyecek bir şey olarak görüyor. Veya etrafındaki meyveleri, güzellikleri, denizi, tabi hepsine tesadüfen oluşmuş şeyler olarak görüyor. Ve bu şekilde kendisini nimetlerden, onlardan zevk almaktan uzaklaştırıyor. Aslında kendisini sürekli cehennem gibi bir hayat yaşamaya doğru itiyor. Allah'ın yarattığını inkar ederek.
İnşallah. Ama çok da mutlu olacağını zannediyor inkar ettiği evet. Zaman. Öyle bir şey olmaz.
Allah'sa mutluluk vermiyor.
Evet ya yani birbirinden çeşitli renklerde, bakın renklerde ve tatlarda meyveler var. Hepsi birbirinden güzel. O meyvelerden, sebzelerden neler neler yapılıyor.
Maşallah.
Yani çeşit çeşit, envai çeşit yemekler yapılıyor. Ve bunların hepsi kaderde belli. Mesela bir mandalinaya bakıyorsunuz, portakala bakıyorsunuz, dilimlenmiş bir şekilde yaratıyor. Bir ateste söylediğin zaman niye diğer meyveler dilimli değil o zaman diyor mesela. Şimdi bu mantık mı, bu akıl mı bu yani? Bu, yani sen o zaman böyle hiçbir şekilde zaten Allah'ın varlığını kabullenmemeye kilitlenmişsin. Böyle olur mu? Allah onu dilimli yaratır, başkasını dilimsiz yaratır, diğerini tatsız yaratır, diğerini çok lezzetli yaratır. Biz imtihan dünyasındayız.
Ay, mucize o zaten.
Her niye? Şey tabii ki. Yani her şey tam senin istediğin gibi olsa zaten o zaman imtihan kalmaz ki. Mesela limona bakıyorsun, tam olması gerektiği kıvamda. Yani limonun kullanılacağı her mecra belli Allah katında. Ve Allah onu ona göre yaratmış. Mesela evet. Çok konsantre yaratmış limonu. Normal yiyemiyor yani. Çok nadir insan yiyebilir limonu. Sadece tek başına. Ama kullanıldığı yerlerde gerçekten de öyle bir ekşilik maşallah. Gerekiyor. Maşallah. Yani çok detaylı tefekkür etmek lazım. Yani her şeye, ya limon da öyle denk gelmiş, biz de onu öyle kullanıyoruz işte. Öyle ekşi evet. Gelmiş, o yüzden onu da insanlar Allah keşfetmiş. Biz de işte salataya sıkarız, işte dolmaya sıkarız. Öyle denk gelmiş. Öyle bir mantık olmaz.
Tabii ya, bu evrimcilerin bu hani her istediği olsa adamların zaten istediği güzel bir dünya değil. Onu hatırlatalım. Evet. Yani adamların mesela beğenmiyor ya. Hep beğenmeme ve küçük hakir görme haşa yaratılmış olan her şeyi bir gibi bir mantığı var. Ya ona kalsa zaten ayette de mehalen söylüyorum. Ya hiçbir şey bırakmazlardı diyor Allah. Gökte yer arasında her şey birbirine girerdi. Yani helak olurdu diyor. Evet. Karpuzu beğenmez. Portakal dilimli bu sefer. Portakalın başka bir şeyine kusuru bulur. Portakal dilimli mandalina daha küçük, daha kolay. Onun başka bir şeyine kusuru bulur. Tavus kuşuna bakar. Tavus kuşunun tüyüne bakınca hasta olur. Yani bütün bu renklerin güzelliği, altın oranın ihtişamı, mimari ve teknolojik detayların mükemmel düzeyde cereyan etmesi, arının mesela petek yapması ve balı bize hizmet olarak sunması rahatsız oluyor, hasta oluyor. Ona kalsa zaten ayette söylüyor Allah ki yani iş başına geçti mi diyor mesela değil mi o Allah'ı inkar eden taife hep bozgun çıkarırlar diyor.
Ekini ve nesli helak
ederler. Ekini ve nesli helak ederler diyor evet. Hakikaten de baktığımız zaman ekini ve neslin mesela komünist rejimlerde ekinin helak olduğunu ve neslinin helak olduğunu bunun birçok örneği var. İyi değil hep kötüyü zaten istemiş oluyorlar. İyi ve güzellik sadece Müslümandan geliyor.
Ben inşallah. De bir ayet okumak istiyorum inşallah. Kolumu şeytana Allah'a sınırım. Eğer insanlar Allah'a karşı isyanda birleşip tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah. Yani her şey istedikleri gibi de olabilirdi. Ama bu sefer de Allah'a karşı zaten isyan ediyorlar. İsyanları çok çok daha fazla artıyor. Burada Akın hocamın dediği gibi bir imtihan dünyasındayız. Bu yüzden her şey mükemmel, her şey kusursuz olmak durumunda değil. Her şeyde bir aciz var zaten.
İnşallah.
Meyve yiyoruz. Çok fazla, çok sevmemize rağmen çok fazla yiyemiyoruz. Vücudumuzda sürekli mükemmel işlemesine rağmen, çok önemli, çok güzel Allah'ın yarattığı sistemler olmasına rağmen Allah özel olarak senin biraz önce anlatacağın gibi alerji gibi aç sistemleri tabii. yaratıyor inşallah.
Tabii. Ondan da bahsedelim inşallah. İnşallah. İnsan bedeninin acizliklerinden biri ve çağımızın hastalığı alerji inşallah. Onun nasıl geliştiğine bakalım. Alerji vücuda yabancı bir maddenin girmesi ve bunun ardından bağışıklık sisteminin harekete geçmesiyle başlıyor. Şimdi ev tozuyla beslenen mikroskobik böcekler olan akarlardan evcil hayvan kılına, meyve sebze çeşitlerinden bal arasına kadar alerjen maddeler çok fazla çeşitlilik gösteriyorlar. Bakın bahsettiğimiz gibi etrafımızda işte meyve, sebze, çikolata, burada işte hayvan kılları, değişik mikroskobik canlılar alerjiye sebep olabiliyorlar inşallah. Her insanın vücudunda immunoglobin E denilen bir antikor üretilmektedir. Ancak alerjik insanların vücudunda çok daha fazla immunoglobin E üretilir. Örneğin kanarya otu alerjisinde hasta bu otun polenlerini zararlıymış gibi algılar ve böylece yanlış hedefe yöneltilmiş bir bağışıklık tepkimesi başlatır. Bakın burada değil mi, ot vücuda girdiğinde bunu yanlış bir zararlı madde olarak algılıyor bağışıklık sistemi ve buna göre bir tepkime gösteriyor inşallah. Bağışıklık tepkimesi gösteriyor.
Evet.
Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi değil mi, vücuda giren her maddede, her malzemede insan vücudu böyle tepkiler gösterebilirdi. Allah aslında bu alerjiyi yaratarak, böyle bir hastalık yaratarak da inşallah insanlara da acizliklerini belirtmiş, bildirmiş oluyor inşallah. Yani dediğim gibi her yediğimiz her malzemeden biz alerji kapabilirdik. Allah öyle de yaratabilirdi. Ama mükemmel bir şekilde bizim faydamıza olacak şekilde hem bizleri hem de diğer besinleri Allah en güzel şekilde yaratmış elhamdülillah.
Hocam aslında alerji diyoruz. Alerji dediğimiz şey tanımını nasıl yapıyoruz? Çünkü belirtisi var.
Tabii.
Yani maşallah Allah belirtisini meydana getiriyor vücutta. Mesela vücut kızarıyor. Ya da değil mi, kıl suyu olduğunda işte burun yolları kapanıyor vesaire. Nefes yolları kapanıyor. Bu şekilde hemen bir de ani tepki oluyor.
Maşallah.
Yani uzun süre maruz kaldıktan sonra insan bu tepkiler, belirtiler yavaş yavaş ortaya çıksa çoktan
ölmüş
ölürdü.
Olur, tabii.
Çoktan ölmüş olurdu. Yine doygunluk da yine bu şekilde midedeki, değil mi? Doygunluk tabii. hissi.
İnşallah.
İnsanı hep durduran, kesen şeyler olarak yaratıldığını görüyoruz. Maşallah.
Devam edelim. Alerjik olmayan insanlarda ise polenler immunoglobin E değil, immunoglobin G ya da immunoglobin M gibi başka antikorlar üretirler. İmmünoglobin G veya M insanlardaki alerjik tepkimelerde rol oynamazlar. Aksine alerjiden koruyucu olabilirler. Maşallah. MAST adı verilen hücrelerin yüzeyinde yapışık bekleyen her alerjine özel immünoglobin E molekülleri bu hücrelerin yüzeyinde pusudaki askerler gibi hazır beklemektedir. Antijen söz konusu hücrelerin yüzeyindeki immünoglobin E moleküllerine bağlanınca bu hücreler etkinleşir ve bir seri kimyasal madde salgılar. Bu maddelerde alerjik tepkimelere yol açarlar. MAST hücreler akciğerlerde etkinleşmişse serbest kalan maddeler bronşları daraltarak nefes darlığı, hırıltı ve öksürük gibi astım belirtilerine yol açarlar. Bu maddelerin en çok bilinenlerinden biri histamindir. Histamin deride açığa çıkarsa kaşıntı, akciğerlerde açığa çıkarsa bronş daralması, bütün vücutta açığa çıkarsa alerji şoku yapar. Elhamdülillah. Burada birkaç rahatsızlıktan bahsettik, görüyoruz inşallah. Allah dediğimiz gibi alerji rahatsızlığıyla insanlara faydalı gözüken bir maddeden dahi vücudun tepki verebileceğini, Allah insan vücudunu bu tip rahatsızlıklarla yarattığını göstermiş oluyor inşallah. Acizliklerle insanların da biraz ayağının yere basması için yani her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, hiçbir şeyin kendinin kontrolünde olmadığını, Allah dilerse her şeyi insana faydalı kılabileceğini ama dilerse de hiçbir şeyi faydalı kılmayacağını, Allah'ın gösterdiğini çok iyi bilmesi gerekiyor inşallah. Bir ayetle kapatayım konuyu. Şuara suresi 80-82 inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Maşallah. İnsan değil mi? Her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Hastalık verenin de, sağlık verenin de, can verenin de, can alanın da Allah olduğunu biliyor inşallah.
İnşallah.
Bu dünyada da en güzel şekilde kendisini yarattığını, en güzel kaderle yarattığını da mümin, samimi mümin biliyor inşallah ve hayatını buna göre sürdürüyor. Allah'a tam teslim olmuş olarak, Allah'ın verdiği tüm nimetlere şükrederek inşallah hayatını devam ettiriyor.
Bunların sonucunda da sorumlu olmuş oluyor.
İnşallah.
Sorumluluğu var. Allah Enbiya suresinin 16, 17 ve 18. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. İnşallah. Diye maşallah. Allah bildiriyor.
Maşallah.
Evet. Buradaki Allah'ın göğü, Allah göğün, yerin ve ikisi arasında bulunanların, yani her şeyin gördüğümüz, hayatımızda imtihanımız süresince gördüğümüz, görmekte olduğumuz her şeyin bir amacı olduğunu bildiriyor Allah. Çünkü o biraz önce anlattığımız insan tipleri değil mi? Tesadüfler, tesadüfleri ilah edinenler, tesadüfen oluştuğunu iddia edenler tamamen bir oyun ve oyalanma olarak görüyor dünyayı. Yani Bülent Hocam daha önce de söylemiştin sen değil mi? Yiyip içip, evet, yaşayıp sonra yok olup gideceğini düşünen, sadece bunun için geldiğini düşünen dünyaya bir insan.
Allah da belirtiyor değil mi? Yani evet, hayvanlar, evet, gibi hatta daha aşağılıklar diyor. Aşağı. Yani böyle bir hayatı tercih ediyor o dediğin insanlar inşallah. Evet. Tesadüflerle yaşadığını iddia eden insanlar. Yani hayvanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle bir yaşamı tercih ediyorlar. Allah da bunu, evet, istemiyor. Yani Allah mümini değil mi? Kulunu yaratmış ve en güzel şekilde yaratmış. En güzel şekilde dünya hayatını yaşamasını istiyor. Evet. İnsan gibi akıl vermiş, şuur vermiş, değil mi?
Allah ne tip insanlara bunu nasip etmiyor? Allah Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki, Enam Suresi 146. ayetinde konuşuyor Allah'ın, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar hangi ayeti görseler yine ona inanmazlar diyor. Bakın hangi? Onlar diyor, rüşt yolunu görseler de ona inanmazlar. Yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler diyor.
İnşallah.
Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları nedeniyledir. Gerçekten bakıyoruz, bu ayetleri görüyor adam. Yani bütün bu bilim adamları, bizden çok daha bilgisi var. Ama bunu benimsemiyor. Bunu Allah engellediği için yapamıyor bunu.
Elhamdülillah.
Allah'a çok şükredelim ki biz bu ayetleri, İnşallah, görebiliyoruz değil mi? Bir Müslüman olarak bütün kardeşlerimiz şu anda bizi seyreden, değil mi? Dünyadaki insanlar bunları görüp, bunları anlayıp değil mi? Allah'ı bulabiliyoruz. Allah'a çok şükredelim.
Maşallah. Için,
inşallah.
Çok şükür inşallah.
Bazı Darwinistler böyle şey diyor şimdi. Ben önce bunu ayeti hatırlatınca aklıma geldi. Yani mesela normalde Allah dünyayı insan için yaratmış. Mesela hayvanlarda sizin için yararlar vardır diyor. Mesela Allah'ın helal kıldığı bazı canlılar var ve biz o canlılarla beslenebiliyoruz. Onlardan yiyebiliyoruz. Şimdi bazı Darwinistler mesela böyle hani daha da üste çıkmak için işte mesela bir Müslümanların işte kurban kesiyorlar. Buna benzer işte et yedikleriyle ilgili, canlıları yedikleriyle ilgili genel olarak insanların şöyle bir şey söylüyorlar. İşte dünyayı kendi için yaratıldığını düşününce işte böyle oluyor gibi bir şey, yorum yazıyor mesela. Aynı kişiye bakıyoruz. Darwinist kafadaki bu kişi. Aynı kişi zaten hayvanları değil, insanların da öldürülmesini istiyor. Bakın internet ortamında özellikle hani bir kısım kardeşlerimiz böyle, onların çünkü böyle bir üste çıkma tavırları vardır her zaman. Böyle daha insancıl gözükme tavırları vardır. Şimdi bir bakıyoruz, sen diyorsun işte hayvanlara eziyet etmeyelim. Senin savunduğun herkes diyor ki, mesela Darwin diyor ki, ya diyor, yani doktorların diyor hastaları son ana kadar kurtarmak için çabalamaları çok gariptir diyor. Yani hayvan yetiştiriciliği yapmış bir insana bile sorsanız bunun çok garip olduğunu söyler size diyor. Niye böyle son ana kadar hastaları kurtarmak için uğraşıyor ki diyor bu doktorlar, ben anlamıyorum diyor Darwin. Aynı Darwin'in yolundaki olan herkes hastaların, sakatların, akıl hastalarının, zeka geriliği olanların, yaşlıların tamamının öldürülmesi gerektiğini savunuyor. Şimdi sen bu dünyayı insan için yaratıldığını düşünen insanlar böyle diyorsun. Tamam, bu normal bir şey zaten. Canlılar bizim için yaratılmıştır. Yani bütün evren bize hizmet için yaratılmıştır zaten. Yani ayın doğması, güneşin çıkması,
İnşallah.
Oksijeni bitkilerin üretimi. Oksijen niye üretsin ki bitki normalde? Ya bizim için üretiyor. Siyanobakteriler bizim için oksijen üretiyorlar. Mesela bitkilere bakıyorsunuz, bizim için varlar. Hayvanlara bakıyorsunuz, bizim için varlar. Her şey bizim için var. Sen bunun olmadığını iddia ediyorsun ve bunun insancı olduğunu iddia ederek ne yapıyorsun? Bütün hastalar, sakatlar, işte yaşlar, bunların hepsinin elimine edilmesi gerekir diyorsun. Hastalıklar ve savaşlar insanlık için gereklidir diyorsun, bunların öldürülmesi için. Bir sebeptir diyorsun, çok iyidir diyorsun. Şimdi bu mu senin mantığın? Ya bu mu insancılık? Karşındaki insanı katletmeyi sen öğütlüyorsun. Neden? Çünkü bu dünyanın insanlar için yaratıldığına inanmıyorsun sen. Hayvandan gelişmiş bir canlı olduğuna iddia ettiğin için dolayısıyla karşındaki insanı da gelişmiş bir hayvan türü olarak görüyorsun. Sen onu da insan yerine koymuyorsun zaten. Ya sadece hayvanların bir kısmına değil, onun da öldürülmesi gerektiğini iddia ediyorsun. Dolayısıyla bize kalkıp böyle işte tüm evrenin insanlar için yaratıldığını düşünen insanlar bunları yapıyorlar gibi böyle samimiyetsiz açıklamalar yapmasınlar. Yani kimin ne olduğunu, hangi düşüncede olduğunu biz çok çok iyi biliyoruz. İnşallah. Ve mantıklarını da biliyoruz. Herkes de biliyor artık hocamız ve sesi. Herkes İnşallah. Öğrendi yani. Söyledikleri şeylere kimse inanmaz artık bu saatten
İnşallah.
Sonra.
İnşallah. Ama Müslüman imajı hızla değişiyor. İnşallah. Doğrusunu artık insana algılamaya başlıyorlar. Bu I am Muslim Facebook'ta öyle bir hani her yerde fotoğraflar oldu. Hani kardeşlerimiz yapmışlardı. Allah razı olsun.
İnşallah.
Google'da şimdi bakıyorum. Müslüm yazınca çıkan o ilk yani ikinci sayfada da hatta ilk sayfada da o bizim fotoğraflar çıkmaya başlamış maşallah.
Maşallah.
O böyle bütün dünyaya Allah'ın izniyle yayılacak. Hocamızın vesilesiyle insanlar dinin en doğalını, en doğrusunu, en maşallah. Güzel modelini görmüş oluyorlar.
Maşallah.
Yani Darwinisti, komünisti, ateisti artık bir yobazlığı bahane ederek dinden kaçacak bir durumda artık değil.
İnşallah.
Çünkü çok güzel bir model var inşallah.
İnşallah.
Allah güzel güzel olanı gösteriyor. İyi yani doğru olanı gösteriyor artık Allah. Her yerde görülüyor inşallah.
Maşallah hocamız i̇nşallah. Dediğin gibi çok güzel olmaz. Örnek inşallah. O Facebook ortamında bir çığır açtı gerçekten inşallah. Hocamızın hem eserleri, çalışmaları, faaliyetleri inşallah. Artık dediğin gibi herkes dünyanın her köşesinde ben çok sık rastlıyorum Facebook'ta artık. Rahat bir şekilde çıkıp buna benzer ortamlar oluşturabiliyorlar. İşte I am a Muslim, işte I believe in Allah inşallah. Dünyanın her yerinde bu tip insanların rahat bir şekilde çıkıp rahat bir şekilde bunu savunduklarını, gururla söylediklerini görüyoruz inşallah. Son derece modern insanlar, son derece eğitimli insanlar. Şimdi daha önce dediğin gibi bu insanlar yobazlardan korktuklarından, çekindiklerinden inşallah, dinin böyle olmadığını düşündüklerinden ben dindarım, ben Müslümanım diyemiyorlardı. Hatta başka yollar tercih edebiliyorlardı inşallah. Ama şu anda doğruyu gördüler. Allah'a şükürler olsun. Hocamız vesile oldu inşallah. Rahat bir şekilde gönül huzuruyla ben Müslümanım ve bu dini yaşıyorum, yaşamak istiyorum inşallah. Allah'a inanıyorum diyebiliyorlar. Kur'an'a inanıyorum diyebiliyorlar elhamdülillah. Dünyanın her yerinde biz bunlara çok sık rastlıyoruz artık. Eskiden bu kadar sık rastlanmıyordu. Kimse çıkıp rahat bir şekilde bunları söyleyemiyordu. Yaşamına geçiremiyordu ama şu anda net bir şekilde görüyoruz. Maşallah.
Sabah hemen bir olay yaşandı hocam, bunu aktarayım. Musevi bir arkadaşımız mesaj attı Facebook'tan. Yayınları sevdiğini, çok takip ettiğini söyledi.
Maşallah.
Maşallah, severek izlediğini söyledi. Maşallah. Bu hocamızın değil mi çalışmasının inşallah ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü yobazlara baktığımızda işte kendisinden olmayanları yobaz değil mi? Karşı tarafta yer alan, karşı görüşte yer alan birisine öyle nitelendiriyor yok, onlar tabii. Sonra. Normalde kitap ehlidir inşallah.
İnşallah.
Öyle birisine asmak, kesmek, bu şekilde kan barınan, içinde kan yer alan bir şekilde tarif ediyor.
İnşallah.
Yani ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Yani insanların sadece ondan uzaklaşmasını sağladığını, değil mi? Tabii ona kanan insanların da İslam'dan uzaklaşmasını sağladığını görüyoruz.
Doğal bir tepki aslında değil mi bu? Yani şimdi tabii. Herhangi bir insana da ben seni işte, hı-hı, sen benim dilimden değilsin, ben seni asıp keseceğim, yok edeceğim dediğinde, evet, doğal olarak sen o karşı taraftan korkarsın, çekinirsin. Ve tepki olarak da onu, sen de onu yok etmeye çalışırsın belki. Ama hocamız ne yaptı? Sevgiyle, saygıyla inşallah böyle güzellikle tüm insanlara aynı şekilde yaklaşıyor.
Evet.
Hepsi Allah'ın kulu. Dünyada yarattığı Allah'ın hepsi Allah'ın kulu. Hepsi kitap ehli inşallah. Hepsi bir Allah'a inanıyor. en güzel şekilde yaklaşmak, hocamızın örnek olduğu şekilde yaklaşmak çok önemli.
Kur'an'ın yani, emrettiği şekilde.
Emrettiği şekilde inşallah. Biz de bunun etkilerini dediğin gibi inşallah görüyoruz. Musevi kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz sürekli geliyorlar. Hocamızın programlarına katılıyorlar. İşte Müslümanlığı yaşıyorlar bir süre sonra elhamdülillah.
Maşallah.
Allah'a şükür. Evet.
Değil mi? Samimiyetten geliyor. Çünkü maşallah. Daha önceki mesela yobazlar neyi sevmiyor? Allah'ın ahlakını sevmiyorlar. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şeyleri sevmiyorlar. Değil mi? En önemli konu Kur'an'dan uzaklaşmak. Mesela
Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki, mesela güzel bir hayat yaşamak istiyor herkes. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki, bir ayeti kovmuş yatan Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanları güzel bir hayatla yaşatırız diyor. Allah bize İnşallah. Kuralı koydu. Biz bu kurala uyduğumuz sürece büyük bir bereket, bolluk olacak. Niye Türkiye şu anda refah içinde gittikçe artıyor? Çünkü insanlar Allah'a yöneliyor. Değil mi? Allah'ı daha çok sevmeye başladılar. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmeye başladılar. Bunun sonucunda da bereket oluyor. Biz bunu yaparsak, bütün dünya bunu yaparsa, dünyada da büyük bir bereket ve bolluk olacak inşallah. İnşallah. Ama en önemli şey yobazlıktan uzaklaşacağız. Çünkü bütün bu değil mi? Yahudi kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz hepsi niye seviyorlar? Çünkü samimi olarak Allah'ın dinini savunuyor. Yobazlığı savunmuyor.
İnşallah.
Değil mi? Evet. O yüzden bizleri çok seviyorlar inşallah.
Yobazlar da çok korkak oluyorlar zaten yani. Öyle asıp keseceğiz diyor. Evden çıkamayacak kadar korkaklar yani normalde. Öyle bir olay yok.
Falan patlasa yere geçecek.
Tabii ki normal bilgisayar başında internetten böyle esip savuruyorlar ama normal gel işte mücadele edelim desek tabii. Yok ben korkarım diyor yani benim. Evim açıkta diyor, eşim var diyor. Mesela peygamberimiz kendi döneminde sadece savunma savaşı yapmıştır. Yani saldırı savaşı değildir ki peygamberimizin yaptığı ve müminlerin yaptığı. Savunmuştur kendisini çünkü gelip şehit etmeye kalkacaklar ama peygamberimiz de kendisini savunmuştur sadece. Ve 23 senelik peygamberliği boyunca sadece 2 ay savaşı olmuştur. Evet. Şimdi şu anki yobazlara bir bakıyoruz. İşte böyle ellerinde internet ortamında görüyoruz. Ellerinde Kalaşnikov böyle kafasında... İşte terörist şeyi,
maskesi,
surat gözükmüyor. İşte alnında bandanası. Şimdi sanki öyle bir şey oluşturuyorlar ki sanki İslam sadece asıp kesme, doğrama, adam öldürme. Yani sabahtan akşama Müslümanın bir tek konusu bu.
Tabii.
Ya başka hiçbir konusu yok Müslümanın. Akşama kadar kaç tane adam öldürürüm yani bunun derdindeymiş gibi Müslümanları. O şeyleri bıraksınlar, o sayfalarındaki resimleri kaldırsınlar, mahvettiler Müslümanları. Sizin o fotoğraflarınızı gördükçe... Gidiyorlar, Müslüman kardeşlerimizi Orta Doğu'da şehit ediyorlar. Müslümanlar demek ki böyle saldırgansa biz de onların başlarını ezeceğiz deyip bakın sizin yaptığınız rezaleti Orta Doğu'daki kardeşlerimiz ceremesini çekiyor. Mesela evet. Şehit ediyorlar onları. Neden? Onlar bir şey yapmıyor normalde. Sizin bu saldırgan tavırlarınız yüzünden gidip Müslüman kardeşlerimizi şehit ediyorlar. On binlerce kardeşimizin şehit edilmasına... Tabii. Neden oluyorsunuz ama vesile de oluyorsunuz aynı zamanda. Şehitlik kötü bir şey değil çünkü. Güzel bir şey.
Peygamber Efendimiz 23 yılın 2 ay fiili savaş. Geri kalan tüm zamanda...
Sevgi, şefkat.
Sevgi, şefkat, ilmi ve fikri mücadelesi İnşallah. Var. Zaten evet. Dini mücadele peygamberlerin hayatında gördüğümüz, ki ne demek peygamberlerin hayatında gördüğümüz, Allah'ın Kur'an'da emrettiği olan hayat oluyor. Fikri çalışma da ömrün tamamını kapsayacak olan esas konumu. Zaten evet. Hani kafa, beyinle...
Tabii.
Dini anlatırsın. Yani karşıdakinin fikri var, bir küfrün bir fikri var.
Tabii.
Ki günümüzde küfrün fikri demek komünizm demek. Komünizm de Darwinizm'in temel alır. Sen buna fikri olarak kafayla, sözle, üslupla, oturuş, nezaket, anlayış, yaşam stili, kalite anlayış, sanat görüşü hepsiyle senin evet. Dini savunman gerekir.
İnşallah.
Ki din bunu emrediyor zaten. En kaliteli, en sanat, en mimari, en estetik olan olmayı, en entelektüel seviyede olmayı emrediyor zaten. Tabii. Senin işte bunu göstermen gerekir. Bu ağır geliyor onlara. Tabii, ömrün tabii her tarafını kapsayan, her zamanını kapsayan bir din anlayışı tabii. Onlara ağır geliyor. Onun için de yapamıyorlar.
Onlara ağır gelen Kur'an okumak. Yani Kur'an okuyamıyorlar. Çünkü Kur'an'ı okusalar gerçekleri görebilecekler. Tabii. Kur'an'ın dışında her kitabı okuyorlar. Ama Kur'an'ındaki gerçekten Allah'ın nasıl mücadele etmen gerektiğini anlattığı değil mi, kitabı. Nereden öğrenirsin gerçek tebliği? Kur'an'dan öğrenirsin. Kur'an'ı okumuyor, başka şeyler okuyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin bize emrettiği şey söylediğin gibi ne? İnsanlara öğüt verip hatırlatıcısın. Sen onlara zor ve baskı uygulayacaksın değilsin diyor komşudan Allah'a sığınırım.
Evet.
Değil mi? Sen iyiliği emredip kötülükten men etmek. Değil mi? Bizim görevimiz doğruyu ve şeyi anlatmamak. Yani bunun dışında başka bir görevimiz yok ki. Zor ve baskı uygulamak yasak zaten haram. Haram bir şey sen nasıl insanlara sıfır bir de silah alıp eline bırak hadi. Yani hakaret etmek bile. Mesela Yüce Rabbimiz Hazreti Musa'yı Firavun'a yolladığında diyor ki git ona güzel söz söyle diyor değil mi? belki o da öğüt alıp düşünür diyor. Evet. Burada zaten bize tebliğ yöntemi bize bildirilmiş.
Evet.
Biz, hiçbir zaman bir silah yok ki. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda hiçbir yerinde değil mi alıp da silaha gidip onları vur diye bir şey yok. Verilen öğüt, yapılması gereken tavır zaten Kur'an-ı Kerim'de öğüt verip hatırlatma şeklinde belirtilmiş.
Maşallah. Evet.
Enam çok açık bir şey.
Evet, Enam suresinin 48. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olmaktan başka bir nedenle göndermiyoruz.
Maşallah. Maşallah.
Masum bir insanın öldürülmesini de Allah tüm insanların öldürülmesiyle eşit tutuyor. Ayetinde, Kur'an'da. Dolayısıyla İslam'la terörün hiçbir alakası hiçbir zaman olamaz. Çünkü terörde her zaman masum insan öldürülür. Bakın terörün özelliği budur. Masum insanların hedef alır terör. Ve Allah ayetinde bildiriyor. Masum bir canı hiçbir nefse karşılık olmadan öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur diyor. Bir de mümine denk gelirse ebedi cehennemdir diyor zaten. Yani sen orada mesela gidiyorsun, ben falanca ülkeye gideceğim, işte üzerime bağlayacağım bombayı. Tamamen komünist ve terörist eylemlerdir bunlar. İslam'la hiçbir alakası yoktur. Bağlayacağım bombayı, gireceğim alışveriş merkezine. Tamam, patlattın kendini. Orada Müslüman varsa ebedi cehennemdesin.
Ki çok yüksek ihtimal. Herkes
çok yüksek ihtimal.
Evet. Zaten bilemez.
İnsan da var. Tabii. Masum insan çok fazla.
Evet. Tebliğ yapılsa
Müslüman olacak bir insanı sen öldürüyorsun. Değil mi? Evet. Uyarı gittikten sonra bir sorumluluğu oluyor. Sen o sorumluluğu yerine getir önce. Onlara tebliği ulaştır. Değil mi? Allah'ın öğütüne ulaştır. Ondan sonra anladın mı? Adam sana saldırırsa silahlı ancak kendini savunma amaçlı ona karşı koyabilirsin zaten. Böyle bir sistem nerede var zaten Kur'an'da? Hiçbir yerinde olmayan bir sistemden bahsediyor.
Bakara suresinin 256. ayetinde hocam Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah iştendir, bilendir.
Maşallah.
Zaten münafık olmuş olur. Yani bir insanı zorlarsan eğer iman etmeye münafık olmuş olur. Evet. Şimdi ehli kitaba da bizim tavrımız her zaman sevgi şefkat olmalı. Yani onların yaptığı hiçbir mücadele yok işin açığı. Yani var diyeceğim de yok. Hani kendi söylediklerini kendileri yapmıyorlar da ya. Öyle de bir durum yok. Ya biz asıp keseceğiz falan diyorlar, böyle uçuyorlar. Bilgisayar başından ayrılmıyorlar. Bilgisayar başında yani klavyede anca yapıyorlar onları. Yani hocamızın bakın mücadelesi son derece akılcı.
Maşallah.
Yani Filistin'deki kardeşlerimiz, siz orada eğleniyorsunuz diyor mesela. Filistin'deki kardeşlerimiz hocamızın yaptığı her şey buna hizmet eder. Bakın onun birazcık, yani 5 yaşındaki çocuk yani normalde biraz aklı başında bir insan. Zaten 5 dakikalık bir düşünmeyle anlar bunu. Hocamız burada mesela müzik açıyor değil mi? Müslümanların normal neşeli, aklı başında, modern, saldırgan olmayan insanlar olduğunu gösteriyor hocamız. Yani bunu akledemiyor musunuz siz? Hocamızın vesilesiyle şu anda dünya çapındaki işte Masonlar olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun artık diyorlar ki yani Müslüman modeli olarak artık hocamızı görmeye başladıkları için Orta Doğu'daki zulüm bitmeye başlayacak inşallah yavaş yavaş ve bitiyor da.
İnşallah.
Aynı şekilde bunu, hocamız da anlattı. Kusura bakma sözünü kestim hocam. Güzel insanları gördüğü zaman diğer güzel insanlar geliyorlar. Zenginliği gördükleri zaman zengin insanlar Müslümanların yanına geliyorlar. Evet. Ve aynı şekilde onunla iyi bir şekilde irtibat kurabiliyor. Ama yobazları gördükleri zaman biz de mi böyle olacağız? Paris zaten öyle olmadığını görüyor, biliyor. Evet. Ama gerçek olmayan Müslümanlığı görüyor. Bu şekilde yobazlardan soğuyor, Müslümanlıktan soğumuş oluyor. Ama öbür yanda hocamızın kullandığı tebliğ yönteminde senin de anlattığın gibi güzel insanlar, zenginlik, ihtişam, müzik, eğlence, bütün aklı başında olan, helal olan güzel olan şey. Bütün her şey, yani helal olan her şey var ve insanlar için çok çok çok güzel, insanların isteyeceği, hoşuna gidecek bir ortam var inşallah.
Yani, masonlar geldi hocam değil mi? Yani dünyanın bir diğer ucundan böyle en üst düzeydeki masonlar geldi, burada namaz da kıldılar maşallah. Yani yobaz muhatap olsa o masonla, o mason gelir mi? Yani bırak zaten. Türkiye gelmesine o yobaz için semt değiştirmez. İl değiştirmez zaten. Değil mi? Dünyanın öbür ucuna gelip tamamen bakın hocamıza emanet ediyorlar kendilerini mesela. Tamamen her bütün tanıdıklarını, bütün akrabalarını, arkadaşlarını orada bırakarak ki üst düzey insanlar bunlar. Burada hocamıza emanet ediyorlar kendilerini ve geliyorlar. Maşallah bu.
Giderken de dediğin gibi inşallah yani tam teslim. Ne arzu ederseniz, ne isterseniz inşallah yerine getiririz diyorlar. Bu kadar saygıları, hürmetleri var inşallah.
Maşallah.
Çünkü oradaki Hocamızın yanına geliyorlar zaten. Oradaki hürmeti, saygıyı, sevgiyi, hocamızın üslubunun tavrını gördüklerinde inşallah tamamen kanaatleri gelmiş olarak geri dönüyorlar. Yani evet. Ne isterseniz tamam biz hazırız yapmaya inşallah. Siz çok güzel bir yoldasınız. Biz sizin yolunuzu çok benimsiyoruz inşallah. Destekliyoruz diyerekten gidiyorlar. Bu dediğin gibi inşallah tam gerçek bir Müslümanın göstermiş olduğu tavır dolayısıyla böyle. Değil mi inşallah? Yani inşallah, böyle inşallah. Gerçek Müslümanın tavrını görüyorlar. İnşallah. Onların kafasındaki yani bugüne kadar yansıtılmış, yani ortaya atılmış sahte bir Müslümanlık modelini görmüyorlar.
Evet.
Kur'an'daki tam Allah'ın anlattığı, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki, sahabe dönemindeki olması gereken Müslüman İnşallah. Modelini tam karşılarında görmüş oluyorlar. Çünkü onlar da bilgili insanlar, onlar da araştırıyorlar. Onlar da okuyorlar. Eski dönemleri, evet. Peygamber Efendimiz'in dönemlerini biliyorlar. Diğer kitaplardaki peygamberleri biliyorlar inşallah. Değil mi? Onların tavırlarını, usluplarını biliyorlar. Karşılarında tam o modeli görüyorlar.
Maşallah.
O zaman teslim olmaktan başka bir yapacak şeyleri yok, kalmıyor.
Maşallah. Vicdanına karşı inşallah. Gelmeyen herkes bunu kabul ediyor. Yani belki zahiren aralarında bir anlaşmazlık var gibi görünenler de hocamızın sözünde birleşiyorlar ama. Mutlaka. Hocamızın anlattıklarında, hocamızın ortaya koyduğu modelde, gerçek İslam'da birleşiyorlar. Kimse karşı çıkmıyor inşallah, vicdanıyla bakan.
Maşallah.
Ve bekledikleri zatı da tanıyorlar hocam.
Tabii.
Değil mi? İnşallah. Kral Mesih'i. Moşiyahı olarak geçen Tevrat'ta çok detaylı anlatılıyor. O zatı da biliyorlar. Onunla ilgili gelen aktarımları da okuyorlar inşallah.
İnşallah.
Çok ona güzel. Göre gözlemliyorlar.
Bu yobazları biraz önce söyledik, bir daha söyleyeyim. Yani bakın mesela Orta Doğu'daki Müslüman kardeşlerimize zulüm yapan kişiler bakıyorlar bu yobazlara, bu saldırgan tavırlarına, insanlık dışı tavırlarına bakıyorlar ve onlara baktıkları zaman diyorlar ki Müslümanları şehit etmeye devam edin diyorlar. Hocamıza bakıyorlar. Şimdi böyle cana yakınlık varsa Müslümanlıkta, İslam böyle sevgi ve barış değilse, o zaman yapmayın diyecekler. Ve diyorlardı aynı zamanda.
Evet.
Şimdi bunu çok iyi ölçmek lazım. Siz orada bilgisayar başında kendinizi tatmin ederken, işte biz acayip adamlarız, asıp keseriz, doğrarız deyip böyle normal arkadan kedi miyavlayınca zıplayan adamlar olarak kendinizi tatmin ederken, orada Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyor. Bakın sizin o hareketleriniz yüzünden. Dolayısıyla öyle fotoğraflar böyle alnına Arapça tabii ne yazıyor bilmiyorum. Kur'an'ı bir şeyse tenzih ederim. Mesela alnına bandajı bağlamış, simsiyah böyle gözler açık, elinde kalaşnikov. Bu fotoğrafı koydun mu İslam konusunda acayip titiz olmuş oluyor kendince. Kardeşim sen bak o fotoğrafı her diyorlar ya mesela her kola alınca bir kurşun olarak dönüyor. Hayır, sen o fotoğrafı her tuttuğun saniye boyunca Müslüman kardeşlerimize kurşun olarak gidiyor. Hemen bir an önce kaldır. Oraya Allah iman ekatleri koy. Müslümanların ne kadar barışçıl olduğunu, sevecen olduğunu, sevgili cana yakın koy, olduğunu anlatan ayetleri koy. Anlatımlarını yap. O zaman düzelecek. Ki zaten bakın peygamberimiz hadisinde net bir şekilde bildirmiş. Şimdi bize kalkıp da ehli sünnetiz biz, o yüzden böyle izlemesinler. Ahir zamandaki mücadele yöntemi için peygamberimiz diyor ki damla kan akıtılmayacak. Kimsenin maşallah. Burnu kanamayacak. Artı daha da şefkatli bir şey söylüyor peygamberimiz. Uyuyan kişi dahi uyandırılmayacak maşallah. Diyor. Sen neden bahsediyorsun? Peygamberimizin sünnetini yaşıyoruz biz diyorsun. Peygamberimiz uyuyan kişiyi dahi uyandırmayacaksınız ahir zamanda diyor. Ki mantıken de zaten baktığın zaman ahir zaman artık öyle bir döneme geldi ki şu anda atom bombası var. Yani artık savaş olayı bitti. Yani sen şu anda bir savaşla yeryüzüne hakim olamazsın zaten.
İnşallah.
Ben savaş açtım kardeşim. Mesela Hazreti Mehdi var. 313 talebesiyle gelecek. 313 talebesi savaşla mı dünyaya galip gelecek? 313 kişi. Tek bir bombayla vefat eder 313 kişi zaten. Evet. Ya bunun fiili savaş olmadığını anlayamıyor musun? Ya bu kadar mı ahmaksın? Yani bir gram mı zekan yok? Bu kişilerin sevgiyle, şefkatle, ilmi ve fikri olarak dünyaya İslam'ı hakim edeceği sadece sayılarından belli zaten.
İnşallah.
Yani böyle bir savaş olmayacak. Atom bombası olan bir dönemde 313 kişinin dünyaya savaşla hakim olacağını iddia eden kişilere biz söz anlatmaya çalışıyoruz yani. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar, tövbe etsinler, Allah'a iman etsinler, Kur'an'a tabi olsunlar ve peygamberimizin yolunda diyoruz mesela değiller. Bir an önce peygamberimizin yoluna girsinler, şefaatini umut etmek istiyorlarsa, ya öyle diyorlar çünkü biz bu hareketlerimizle onu ümit ediyoruz diyorlar. Umut etmeyin o hareketlerinizde. Peygamberimiz size o şekilde Allah'ın izniyle kabul etmez.
Tabii.
Şefaat etmez. Düzgün, Kur'ani şekle girin.
Tabii.
İnşallah.
Peygamberimiz de mesela Yüce Rabbimiz Kur'an ayetlerinde zaten onun nasıl bir yol izlemesi gerektiğini söylüyor. Evet. Mesela Yüce Rabbimiz diyor ki Konuş ve Tanrı Aleyhisselam. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi diyor.
Maşallah.
Yani değil mi? İnşallah. Ama münafıklara da sert ve caydırıcı davran diyor. Değil mi? Onların söyledikleri şeylere en güzel şekilde cevap verilmesi gerekiyor. Yumuşak olacağız ama hakkı burada şey yapacağız. Hocamızın yaptığı gibi. Hocamızın çok i̇nşallah. Güzel bir örnek inşallah.
İnşallah. Hocamızda en güzel örnek hakkı hem de sevgi dolu olması. Evet. Çok sevgi göstermesi, samimi bir sevgiye sahip olması. Mesela Madonna geldi ve İslami kesimden böyle birçok kişinin eleştiri yağmuruna tutuldu. Yani bazı işte hareketlerini beğenmedi, yürüyüşünü beğenmedi, kıyafetleri çok açık vesaire birçok eleştiriler geldi. Ama hocamız ona dini tebliğ yaptı Allah'ın izniyle. İslamiyet'i aynen Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi ehli kitaba karşı davranış olarak, ki o da eskiden hani Hristiyan'da bildiğim kadarıyla sonradan hani değiştirdi. Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu birliğimiz, İttihat-ı İslam, bu üç vasfa yani yobazla, münafıkla ve cahille karşı çıkmaktır. Müslüman olmayana karşı hareketimiz ise iknadır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Zira onların medeni biliriz ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir.
Maşallah,
sevgiyle, yüce, kaliteli, medeni bir şekilde dini göstermek gerekiyor. Ki hocamız da bunu yaptı inşallah. Ve çok güzel bir örnek oldu. Hem de dünya nezdinde çok güzel bir örnek oldu Allah'ın izniyle. Ve hocamız çok açık bir şekilde söyledi. Belkıs gibi dedi inşallah ileride İslamiyet'e çok büyük bir hizmeti olacak dedi.
İnşallah.
İnşallah evet.
Ya gazetelerinde Allah'ın ismini alamıyorlardı. Bunu Allah yarattı diyemiyorlardı. Türkiye'nin halini biliyoruz hepimiz. Kimse çıkıp da Müslümanlığı ezik bir yapı için dedi Müslümanlık. Değil mi? Müslümanlar hep böyle ezilen, hiçbir cevap veremeyen. Anladın mı? Kendi şeylerinde bile, yayınlarında bile Allah'ın adını anamayan, iman hakikatleri koyamayan bir durumdaydı.
Evet.
Hocamız sayesinde o eziklikten kurtulup da şu andaki durumuna kavuştu. Hala ki yani o İslami gazete ve dergilerde çok fazla bir şey göremiyoruz yani. Ama eskiden hiç göremiyorduk. Evet. Şimdi daha cesaretli bir şekilde
İnşallah.
Değil mi? Utanmıyorlar şu anda. Çünkü onların söylediği bilim adamları dediğimiz o evrimci bilim adamları bunları iyice ezmişti. Materyalist sistem, komünistler bunları iyice ezmişti. Hatta birçoğunun değil mi komünizme eğilim gösteren, onlara yaranmaya çalışan bir hal içinde olduğunu gördük hep beraber. Değil
evet,
mi?
Evet.
Yani evrim teorisine inanan Müslüman dediğimiz insanların, hani Müslüman geçen ve köşe yazarı dediğimiz insanların evrim teorisine inandığını gördük biz.
Evet.
Değil mi? Ama şöyle değil miydi, böyle değil miydi? Hocamız sayesinde imanlarını geri kazandı bu insanlar.
Maşallah.
İnşallah. Çok önemli bir şey inşallah. Evet,
eziklikten dolayı da hatta dinle inşallah. İlgili, Allah'la ilgili haşa böyle uygunsuz, kendilerince tabii espri veyahut da işte karikatür bilmem ne o tarz şeyler yapıyorlardı mesela. Evet. Sırf ezikliklerinden dolayı yani küfre karşı. Hani biz dini savunuyoruz ama haşa işte Allah'a da o kadar da saygılı değiliz aslında gibi bir üslup olmuş tabii. Yani. O kadar böyle şey bir üslup ki yani normal işte söyleyemiyoruz yani.
Kendi ortamlarda fıkra anlatıyorlardı. Allah'la, cennetle, peygamberle ilgili şeylerle.
Evet.
Siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Yani Allah ayeti var. Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyorsunuz diyor. Hani Kur'ani evet, bir şeyle değil mi?
Evet.
Kur'an'daki bir şeyle insanı alay edecek haşa bir duruma gelmişlerdi. Hocamız vesilesiyle bundan kurtuldular. Şimdi
maşallah.
Allah'a çok derin bir saygı ve sevgi beslemeye başladılar. Maşallah. Allah'a kadrini hakkıyla takdir etmeye daha çok başladılar.
İnşallah.
Buna ulaştılar. Allah'a çok şükür yani.
Maşallah.
İnşallah hocam. Bugün İnşallah. De süremizin sonuna geldik. Sayın hocamız Adnan Oktar yaklaşık 1,5 saat sonra 5'te canlı yayın olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.